Beşinci gün ikindi. Adalet dağıtılıyor ve herkesin haksız olduğuna dair tedirgin edici bir izlenim ediniliyor. Bernardo Gui büyük ceviz masanın tam ortasında oturuyordu. Yanında bir Dominiken yazmanlık işlevini yerine getiriyordu. Papalık heyetinden yüksek rütbeli iki kişi yargıç olarak yanında oturuyordu. Kilerci masanın önünde iki okçu arasında ayakta duruyordu. Başrahip William'a dönerek fısıldadı. Yargılamanın yasal olup olmayacağını bilmiyorum. 1215'te Latera Danışma Kurulu, 37. yasasında bir kimsenin ikamet yerinden yaya 2 günlük yoldan daha uzakta oturan yargıçların önüne çıkarılamayacağını öngörmüştür. Gerçi burada belki durum değişik. Uzaktan gelen sanık değil, yargıç. Ama sorgucu tüm olağan yargılama usullerinden bağışıktır dedi William. Ortak hukuk ilkelerine uymak zorunda da değildir. Özel bir ayrıcalığı vardır. Hatta avukatları dinlemek zorunda da değildir. Kilerciye baktım. Remigio acınacak bir duruma indirgenmişti. Ürkmüş bir hayvan gibi bakıyordu çevresine. Korkunç bir törenin devinimlerini ve el kol hareketlerini tanımıştı sanki. Birbirinden korkunç iki nedenden ötürü korktuğunu şimdi biliyorum. Birincisi görünüşe bakılırsa iğrenç bir suç üstünde yakalanmıştı. Öteki de Bernardo, bir gün önce dedikoduları ve üstü kapalı sözleri bir araya getirerek soruşturmasına başladığı zaman geçmişin aydınlanacağından korkuyordu. Salvatore'u tutukladıklarını görünce yılgınlığı daha da artmıştı. Umarsız Remigio kendi korkularının pençesinde kıvranırken, Bernardo kurbanlarının korkusunu yılgınlığa dönüştürmenin yollarını biliyordu. Konuşmuyordu. Herkes sorguyu başlatmasını beklerken, o ellerini önündeki kağıtların üstüne koymuş, dalgın dalgın onları düzenliyormuş gibi yapıyordu. Gerçekte bakışları sanığa dikilmişti. İkiyüzlü bir hoşgörü, buz gibi bir alay, acımasız bir ciddilik karışımı vardı bu bakışta. Bütün bunlar kilercinin bildiği şeylerdi. Ama sessizlik ve yargıcın ağırdan alması onları unutturmak şöyle dursun, neredeyse daha çok tadına varmasına yol açtı. Öyle ki kendini gittikçe daha çok aşağılanmış hissedecek. Tedirginliği gevşemeye değil, umutsuzluğa dönüşecek. Tümüyle yargıca ait olacak. Onun elleri arasında mum gibi yumuşayacaktı. Sonunda Bernardo sessizliği bozdu. Birkaç kalıplaşmış törensel söz söyledi. Yargıçlara şimdi ikisi de aynı derecede iğrenç iki suçtan dolayı sanığı sorguya çekeceklerini, bunlardan birinin herkesçe açıkça bilindiğini ama bunun ötekinden daha az kınanması gerektiğini, çünkü sanığın sapkınlık suçundan arandığı sırada adam öldürürken suçüstü yakalandığını söyledi. Söylenmişti işte. Kilerci güçlükle kımıldatabildiği zincire vurulmuş elleriyle yüzünü örttü. Bernardo sorguya başladı. "Adın ne?" diye sordu. Varagneli Remigio. 52 yıl önce doğdum ve daha çocuk yaşta Varagneli Minoritlerin manastırına girdim. Peki nasıl oluyor da şimdi ermiş Benedikten tarikatındasın? Yıllar önce Papa Sanctra Romana buyruğunu çıkardığı zaman Fraticello'ların sapkınlığına bulaştırılmaktan korktuğum için onların düşüncelerine hiçbir zaman katılmamış olsam bile kışkırtmalarla dolu bir ortamdan kaçmanın günahkar ruhum için iyi olacağını düşündüm ve bu manastırın rahipleri arasında kabul edilmeyi sağladım. 8 yıl aşkın bir süredir burada kilerci olarak hizmet ediyorum. Sapkınlığın baştan çıkarıcılığından kaçtın diye alay etti Bernardo. Daha doğrusu sapkınlığın zararlı otunun kökünü kazımaya azmetmiş kimselerin soruşturmasından kaçtın ve iyi yürekli Cluny rahipleri seni ve senin gibileri aralarına almakla bir iyilikseverlik davranışında bulunduklarına inandılar. Ama cübbe değiştirmek sapkınlık kötülüğünü ruhtan silmeye yetmez. Bu nedenle tövbe bilmez ruhunun derinliklerinde neler döndüğünü ve bu kutsal yere gelmeden önce ne yaptığını araştırmak için burada bulunuyoruz şimdi. Ruhum suçsuzdur. Hem sapkınlıktan söz ederken ne demek istediğinizi bilmiyorum dedi kilerci sakınımla. Görüyor musun diye bağırdı Bernardo öteki yargıçlara dönerek. Bunların hepsi böyledir. İçlerinden biri tutuklanınca mahkeme karşısında sanki vicdanları temizmiş, içinde hiç pişmanlık yokmuş gibi davranırlar. Bunun suçlarının apaçık bir belirtisi olduğunu bilmezler. Çünkü dürüst bir insan yargılanırken tedirgindir. Onu niçin tutukladığımı biliyor mu? Sorun. Biliyor musun Remigio? Efendimiz diye yanıtladı kilerci. Bunu sizin ağzınızdan duyarsam memnun olurum. Şaşırmıştım. Çünkü bana öyle geldi ki kilerci törensel soruları aynı ölçüde törensel sözcüklerle yanıtlıyordu. Sanki soruşturmanın kurallarını ve tuzaklarını iyi biliyormuş ve uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmak için eğitilmiş gibi. İşte diye bağırıyordu bu sırada Bernardo. Tövbe etmeyen bir sapkının tipik yanıtı. Tilkiler gibi izlerini örterler. Onları bulup çıkarmak çok güçtür. Çünkü inançları cezadan kaçmak için yalan söyleme hakkını verir onlara. Sorgucuyu yanıltmak için dolambaçlı yanıtlara başvururlar. Böyle iğrenç insanlarla iletişim kurmaya katlanmak zorunda olan sorgucuyu. Demek sözde Fraticello ya da yoksul yaşam rahipleri ya da Beginolarla hiçbir ilgin yoktu öyle mi Remigio birader? Yoksulluk üstüne uzun bir tartışma yaptıkları sırada minoritlerin yaşantılarına katıldım. Ama hiçbir zaman Beginoların mezhebine girmedim. Görüyor musunuz dedi Bernardo. Begino olduğunu yatsıyor. Çünkü Beginolar Fraticello'ların sapkınlığına katılmakla birlikte onları Fransisken tarikatının kurumuş bir dalı gibi görürler. Kendilerini onlardan daha arı ve kusursuz sayarlar. Ama birçok davranışları birbirine benzer. Kilisede öteki insanlar gibi ellerini kavuşturup diz çökecek yerde, yüzün duvara dönük, büzülmüş ya da başın kukuletayla örtülü yere kapanmış görüldüğünü yadsıyabilir misin Remigio? Ermiş Benedikt'in tarikatında da gerektiği zaman yere kapanılır, dindarca kendinden geçme anlarında. Ben sana gerektiği zaman ne yaptığını sormuyorum, gerekmediği zaman ne yaptığını soruyorum. Demek Beginoların tipik davranışı olan bu durumlardan birine girdiğini yadsımıyorsun. Ama Begin olmadığını söyledin. Peki şimdi söyle bana, neye inanıyorsun? Efendimiz iyi bir Hristiyan'ın inandığı her şeye inanıyorum. Ermişçe bir yanıt. Peki iyi bir Hristiyan neye inanır? Kutsal kilisenin öğrettiklerine. Hangi kutsal kilisenin? Kendilerini kusursuz olarak niteleyenlerin, sözde havarilerin, sapkın Fraticello'ların kutsal saydıkları kilisenin mi? Yoksa onların Babil orospusuna benzettikleri ve bizim hepimizin derinden inandığımız kilisenin mi? Efendimiz dedi kilerci bocalayarak. Gerçek kilisenin hangisi olduğuna inandığınızı siz söyleyin bana. Ben gerçek kilisenin Roma kilisesi olduğuna inanıyorum. Papa ve onun psikoposları tarafından yönetilen biricik, kutsal papalığa ait Roma kilisesi. Ben de buna inanıyorum dedi kilerci. Takdire değer bir küstahlık diye bağırdı sorgucu. Takdire değer söz söyleme zekası. Hepiniz işittiniz söylediklerini. Benim bu kiliseye inandığıma inandığını söylüyor. Böylece kendisinin neye inandığını söylemekten kaçınıyor. Ama biz bu çakal hilelerini iyi biliriz. Konuya dönelim. Kutsal ayinlerin Efendimiz tarafından başlatıldığına, gerçek tövbe için Tanrı'nın hizmetkarlarına günah çıkartmanın gerektiğine, Roma Kilisesi'nin öteki dünyada bağlanıp çözülecek şeyleri bu dünyada çözüp bağlama gücüne, yani günahları bağışlama yetkisine sahip olduğuna inanıyor musun? İnanmamalı mıyım? Sana neye inanman gerektiğini sormuyorum, neye inandığını soruyorum. Sizin ve öteki iyi bilginlerin inanmamı buyurdukları her şeye inanıyorum dedi yılgın kilerci. Öyle mi? Ama sözünü ettiğin iyi bilginler senin tarikatını yönetenler olmasın. İyi bilginlerden söz ederken anlatmak istediğim bu mu? Din ve iman şartlarını yeni baştan öğrenmek için kendilerini havarilerin biricik ardılları sayan bu sapık yalancıları mı izliyorsun? Eğer onların inandıklarına inanırsam o zaman bana inanacağını, yoksa yalnızca onlara inanacağını mı ima ediyorsun? Böyle bir şey söylemedim efendimiz diye kekeledi kilerci. Siz söylüyorsunuz bunu bana. Neyin iyi olduğunu bana öğretirseniz size inanırım. Aman ne küstahlık diye bağırdı Bernardo yumruğunu masaya indirerek. Tarikatında öğretilen kalıbı boyun eğmez bir inatla ezbere yineliyorsun. Bana ancak senin tarikatının iyi olarak kabul ettiği şeyi öne sürersem inanacağını söylüyorsun. Sözde havariler hep böyle yanıt vermişlerdir. Şimdi sen de böyle yanıtlıyorsun. Belki de farkına varmaksızın. Çünkü bir zamanlar sorgucuları yanıltmak için öğretilen tümceler yeniden çiçekleniyor dudaklarında. Böylece kendi sözcüklerinle kendi kendini suçluyorsun. Uzun bir sorgulama deneyimim olmasaydı tuzağına düşerdim. Ama şimdi asıl soruna gelelim sapık adam. Parmalı Gerard Sagrelli'den söz edildiğini işittin mi hiç? Ondan söz edildiğini işittim dedi kilerci yüzü sarararak. Eğer o allak bullak olmuş yüz için hala sararmaktan söz edilebilirse. Hiç Novaralı papaz Dolcano'dan söz edildiğini işittin mi? Ondan söz edildiğini işittim. Hiç kendisini gördün mü? Onunla konuştun mu? Kilerci gerçeği hemen söylemekte nereye kadar gitmesi gerektiğini tartarcasına birkaç saniye sustu. Sonra kararını verdi ve güçsüz bir sesle ''Onu gördüm ve konuştum'' dedi. Daha yüksek sesle diye bağırdı Bernardo. Sonunda ağzından doğru bir söz çıktığı işitilsin. ''Ne zaman konuştun onunla?'' ''Efendimiz'' dedi kilerci. ''Novara'da bir manastırda rahiptim. Dolcano'nun adamları o yörede toplandılar. Benim bulunduğum manastırın yakınından geçtiler. Önce kim oldukları bilinmiyordu.'' ''Yalan söylüyorsun.'' Varagneli bir Fransisken Novara'daki bir manastırda nasıl bulunabilir? Manastırda değildin. O bölgede dolaşıp sadakayla geçinen Fraticello grubunun bir üyesiydin sen de. Dolsiniyenlere katılmıştın. Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz efendim, dedi kilerci sesi titreyerek. Nasıl doğrulayabileceğimi, daha doğrusu nasıl doğrulamam gerektiğini şimdi söyleyeceğim sana, dedi Bernardo. Sonra Salvatore'un içeri alınmasını buyurdu. Zavallının görünüşü acıma duygusu uyandırdı bende. Geceyi gizli ve daha sert bir sorgulamayla geçirdiği anlaşılıyordu. Salvatore'un yüzünün her zaman korkunç olduğunu söylemiştim. Ama o sabah bir hayvana daha da çok benziyormuş gibi göründü bana. Şiddet belirtileri göstermiyordu. Ama eli ayağı tutmaz, iple bağlanmış bir maymun gibi okçular tarafından sürüklenen zincire vurulmuş gövdesinin devinin biçimi, acımasız sorgusunun nasıl geçtiğini çok iyi açığa vuruyordu. Bernardo ona işkence yapmış diye fısıldadım William'ın kulağına. Kesinlikle hayır diye yanıtladı William. Bir sorgucu hiçbir zaman işkence yapmaz. Sanığın bedeniyle uğraşma işi her zaman layık kimselere bırakılır. Ama aynı şey, dedim. Hiç de değil. Sorgucu için aynı şey değil. Elleri temiz kalır onun. Sanık için de aynı şey değil. Sorgucu geldiği zaman birden onda destek bulur. Acılarını yatıştırdığını görür. Bu yüzden de yüreğini açar ona. Üstadıma baktım. Şaka yapıyorsunuz, dedim yüreğim sıkışmış. Bunların şakaya gelir yanı var mı sence? Bernardo şimdi Salvatore'u sorguya çekiyordu. Adamın insanlıktan çıkmış, bir Habeş maymununa indirgenmiş, Bernardo'nun sorularını onun yardımıyla herkesin güçlükle anladığı bir biçimde yanıtlarken kullandığı her zamankinden daha karmaşık, kırık dökük sözcüklerini anlamlı sözcüklere dönüştürmeye kelamımın gücü yetmez. Bernardo soruları Salvatore'un ancak evet ya da hayır diye yanıtlayabileceği, hiç yalan söyleyemeyeceği bir biçimde soruyordu. Okur onun ne söylediğini kolayca tasarlayabilir. Parçalarını birleştirdiğim öykünün bir bölümünü anlattı ya da bütün gece anlatmış olduklarını doğruladı. Bir Fraticello, çoban ve sözde havari olarak dolaşmasını, Fra Dolcano zamanında Remigio'ya Dolsinyenler arasında nasıl rastladığını ve onunla birlikte Monterebello Savaşı'nın ardından nasıl kaçtığını, çeşitli serüvenlerden sonra nasıl Chasen Manastırı'na sığındığını, daha sonra sapkın Dolcano'nun yenilgiye uğratılıp yakalanmadan az önce Remigio'ya nereye ya da kime götürülmek üzere olduğunu bilmediği bazı mektuplar emanet etmiş olduğunu ekledi. Remigio bu mektupları teslim etme yürekliliğini kendinde bulmaksızın hep yanında taşımıştı. Manastıra geldiğinde üstünde taşımaktan korktuğu ama yok etmek de istemediği için onları Edificium'un gizli bir yerinde saklaması için kütüphaneciye teslim etmişti. Evet, Malachi'ye. Salvatore konuşurken kilerci nefretle ona bakıyordu. Bir an geldi ki, yılan, pis maymun, ben sana babalık, arkadaşlık, koruyuculuk ettim. Karşılığını bana böyle ödüyorsun demek, diye bağırmaktan kendini alamadı. Salvatore korunmaya muhtaç, koruyucusuna baktı ve güçlükle konuştu. Remigio efendim, olabildiğim sürece senin adamın oldum. Bana çok sevgi gösterdin. Ama zabıta memurunun ailesini tanıyorsun. Ata olmayan yeğe gider. Deli diye bağırdı Remigio bir kez daha ona. Kendini kurtaracağını mı umuyorsun? Senin de bir sapkın gibi öleceğini bilmiyor musun? İşkence altında konuştuğunu söyle. Hepsini uydurduğunu söyle. Bütün bu sapkınlıkların adını ne bilirim ben? Paterenler, Gazzesi, Peonisti, Arnoldcular, Speronisti. Okumuş bir adam değilim ben. İçimde kötülük olmaksızın günah işliyordum. Bernardo Efendimiz Hazretleri bunu biliyor. Onun hoşgörü göstereceğini umuyorum. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Görevimizin izin verdiği ölçüde hoşgörülü olacağız, dedi sorgucu. Bize ruhunu iyi niyetle açmanı bir baba sevgisiyle değerlendireceğiz. Hadi git şimdi. Git de hücrende düşün ve Efendimizin merhametine sığın. Şimdi bambaşka bir sorunu görüşeceğiz. Demek ki Remigio, Dolcano'dan aldığın bazı mektupları üstünde taşıyordun. Sonra da onları kitaplıktan sorumlu olan rahip kardeşine verdin. Doğru değil. Doğru değil diye bağırdı kilerci, böyle bir savunmanın hala bir yararı olabilirmiş gibi. Bernardo onun sözünü kesti. Ama bunu doğrulanması gereken sen değilsin. Hilde Şeyimli Malachi. Kütüphaneciyi çağırttı ama hazır bulunanlar arasında yoktu. Onun yazı salonunda ya da hastanenin çevresinde Beno'yu ve kitabı aradığını biliyordum. Gidip getirdiler. Allak bullak, hiç kimsenin yüzüne bakmamaya çalışarak göründüğünde William üzüntüyle, şimdi Beno dilediğini yapabilir diye mırıldandı. Ama yanılıyordu. Çünkü duruşmayı izlemek için salon kapısının çevresine yığılan rahiplerin üstünde Beno'nun yüzünün belirdiğini gördüm. Onu William'a gösterdim. O zaman ben onun olup bitenlere duyduğu merakın, kitaba duyduğu meraktan daha ağır bastığını düşündük. Daha sonra onursuz pazarlıklarından birini daha yaptığını öğrendik. Malachi gözlerini kilercinin gözlerinden kaçırarak yargıçların önünde belirdi. "Malachi," dedi Bernardo, "bu sabah Salvatore'un geceki itirafından sonra burada hazır bulunan sanıktan mektup alıp almadığınızı sordum size." "Malachi," diye uludu kilerci, "az önce benim aleyhime hiçbir şey yapmayacağını ant içmiştin." Malachi sırtı dönük durduğu sanığa doğru belli belirsiz döndü ve neredeyse işitemeyeceğim kadar alçak bir sesle "Yalan yere ant içmedim," dedi. "Sana zarar verebilecek şeyi daha önce yapmıştım. Mektuplar bu sabah sen Severnus'u öldürmeden önce Efendimiz Bernardo'ya teslim edildi. Ama Severnus'u benim öldürmediğimi biliyorsun. Bilmen gerekir. Çünkü sen de oradaydın." "Ben mi?" diye sordu Malachi. "Ben sen yakalandıktan sonra içeri girdim." "Ne zaman girdinse girdin," diye araya girdi Bernardo. "Severnus'un laboratuvarında ne arıyordun Remigio?" Kilerci dönüp şaşkın gözlerle önce William'a, sonra Malachi'ye, sonra yine Bernardo'ya baktı. "Ama ben burada hazır bulunan William biraderim bu sabah Severnus'a bazı kağıtları saklamasını söylediğini işittim. Dün geceden beri Salvatore'un yakalanmasından sonra korkuyordum ki bu mektuplar..." "Demek bu mektuplar hakkında bir şey biliyorsun," diye bağırdı Bernardo yengi kazanmışçasına. Kilerci bu noktada tuzağa düşmüştü. İki zorunluluk arasında sıkışıp kalmıştı. Ya kendini sapkınlık suçlamasından kurtaracak ya da cinayet kuşkusunu ortadan kaldıracaktı. İkinci suçlamayı göğüslemeye karar vermiş olmalıydı. Bunu içgüdüyle yapmıştı çünkü artık hiçbir kurala, hiçbir öğüde göre davranmıyordu. "Mektuplardan sonra söz edeceğim. Onların benim elime nasıl geçtiğini anlatacağım. Ama izin verin önce bu sabah olanları anlatayım. Salvatore'un Efendimiz Bernardo'nun eline düştüğünü görünce bu mektuplardan söz edileceğini düşündüm. Yıllardır bu mektupların anısı yüreğimi sızlatıyordu. Sonra Severnus'la William'ın bazı kağıtlardan söz ettiklerini işitince, nasıl söylesem, korkuya kapılıp Malachi'nin kaygılanarak onları Severnus'a vermiş olduğunu düşündüm. Onları yok etmek istiyordum. Bunun üzerine Severnus'un yanına gittim. Kapı açıktı ve Severnus ölmüştü. Mektupları eşyaların arasında aramaya başladım. Korkuyordum." William kulağıma fısıldadı. "Zavallı budala. Bir tehlikeden korkarken bir başkasının içine tepetaklak yuvarlandı. Diyelim ki hemen hemen, dikkat et, hemen hemen diyorum, gerçeği söylüyorsun," diye onun sözünü kesti Bernardo. "Mektupların Severnus'ta olduğunu sanıyordun ve onları Severnus'un laboratuvarında aradın. Peki niçin onda olduğunu sanıyordun mektupların? Ve niçin daha önce öteki rahip kardeşlerini öldürdün? O mektupların uzun zamandır elden ele dolaştığını mı düşünüyordun yoksa? Bu manastırda yakılmış sapkınlardan arta kalan yadigarları toplamak bir alışkanlık mı yoksa?" Başrahibin irkildiğini gördüm. Hiçbir şey sapkınlardan arta kalan yadigarları toplamakla suçlanmaktan daha haince olamazdı. Bernardo cinayetleri sapkınlıkla, her şeyi manastırın yaşamıyla karıştırmakta çok ustaydı. Kilercinin öteki suçlarla hiçbir ilgisi olmadığını bağıra bağıra söylemesi beni düşüncelerimden ayırdı. Bernardo hoşgörüyle onu yatıştırdı. O anda tartıştıkları konu bu değildi. Remigio bir sapkınlık suçuyla sorguya çekilmişti. Severnus'tan söz ederek ya da kuşkuları Malachi'nin üstüne çekerek dikkati sapkın geçmişinden uzaklaştırmaya kalkışmamalıydı. Bunun için de mektuplara dönmeliydi. "Hilde Şeyimli Malachi," dedi tanığa dönerek. "Burada bir sanık olarak bulunmuyorsunuz. Bu sabah sorularımı ve isteklerimi hiçbir şey saklamaya kalkışmaksızın yanıtladınız. Şimdi bu sabah bana söylediklerinizi burada yineleyeceksiniz. Korkmanıza hiçbir neden yok." "Bu sabah söylediklerimi yineliyorum," dedi Malachi. Remigio buraya geldikten az sonra mutfakla uğraşmaya başladı. İş nedeniyle sık sık görüşüyorduk onunla. Kütüphaneci olarak geceleri tüm edifisyumu bu arada mutfağa kilitlemek benim görevim. Onunla yakın arkadaş olduğumuzu saklamak için hiçbir neden yok. Bu adama karşı kuşku beslemem için de hiçbir neden yoktu. Bana yanında kendisine teslim edilmiş bazı gizli belgeler olduğunu anlattı. Bunların saygısız ellere geçmemesi gerekiyordu. Yanında alıkoymaya da cesaret edemiyordu. Tüm ötekilere yasak olan biricik yer benim gözetimimde olduğu için bu kağıtları saklamamı, onları meraklı bakışlardan uzak tutmamı istedi benden. Ben de kabul ettim. Bu belgelerin sapkın nitelikte olduklarına ihtimal vermedim. Onları okumadım bile. Onları kitaplığın, gizli odalarının en ulaşılmaz bir yerine sakladım. Sonra da bu konuyu unuttum. Bu sabah sorgucu efendimiz bana onların sözünü edinceye değin, o zaman onları getirip kendisine verdim. Başrahip kaşları çatık söz aldı. Kilerciyle yaptığın bu anlaşmadan bana niçin söz etmedin? Kitaplığın amacı rahiplere ait şeyleri barındırmak değildir. Başrahip manastırın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça ortaya koymuştu. Efendimiz diye yanıtladı Malaçi şaşkın. Bana pek önemli bir şey gibi görünmedi. İçimde kötülük olmaksızın günah işledim. Elbette elbette dedi Bernardo sıcak bir ses tonuyla. Hepimiz kütüphanecinin iyi niyetle davrandığına inanıyoruz. Bu mahkemeyle açık yüreklilikle işbirliği yapması da bunun kanıtıdır. Zat-ı alilerinin geçmişteki bu saygısızlığından ötürü onu cezalandırmamalarını kardeşçe rica ediyorum. Biz Malachi'ye inanıyoruz ve kendisine yalnızca şimdi göstereceğim kağıtların bu sabah bana verdiği, Remigio'nun yıllar önce manastıra geldiğinde kendisine teslim ettiği kağıtlar olup olmadığını doğrulamasını istiyoruz. Masanın üstüne konmuş olan kağıtların arasından çıkardığı iki parşömeni ona gösterdi. Malachi onlara baktı, kararlı bir sesle, ''Her şeye gücü yeten Tanrı Baba, kutsal bakire ve kutsal olan her şey üstüne yemin ederim ki, öyledir ve öyleydi.'' dedi. ''Bu kadarı bana yeter.'' dedi Bernardo. ''Gidebilirsiniz, Hilde Şeyhli Malachi.'' Malachi başı öne eğik çıkarken kapıya varacağı sırada salonun dip tarafında toplanmış meraklılar grubundan bir sesin yükseldiği işitildi. ''Sen onun mektuplarını saklıyordun, o da sana mutfakta çömezlerin kabalarını gösteriyordu.'' Gülüşmeler oldu. Malachi sağında solunda bulunanları iterek çabuk çabuk dışarı çıktı. Bu sesin Aymar'ın sesi olduğunu yemin edebilirdim. Ama yüksek perdeden çıkmıştı. Başrahip yüzü mosmor, susmaları için bağırdı. Ve herkesi korkunç cezalara çarptıracağı tehdidini savurdu. Salonu boşalttırmakla korkuttu onları. Bernardo hain hain gülümsüyordu. Salonun bir köşesinde Kardinal Bertrando, Jean Deno'nun kulağına eğilmiş bir şey söylüyor. O da eliyle ağzını kapatıp öksürüyormuş gibi başını eğerek karşılık veriyordu. William bana, kilerci yalnızca kendisi tensel günahları işlemekle kalmıyormuş, pezevenklik de ediyormuş dedi. Ama Bernardo için bunun imparatorun arabulucusu olan Ebon'u güç duruma sokmaktan başka hiçbir önemi yok. Sözü şimdi ona dönmüş olan Bernardo tarafından kesildi. Bu sabah Severnus'la hangi kağıtlardan söz ettiğinizi öğrenmek isterdim William birader. Kilerci sizi işitip yanlış bir sonuç çıkardığı zaman. William onun bakışına karşılık verdi. Yanlış sonuç çıkardığı doğru. Eyüp el-Ruhavi'nin köpeklerdeki kuduz hastalığı ile ilgili incelemesinden söz ediyorduk. Olağanüstü bilimsel değeri olan bir kitap. Kuşkusuz ününü duymuşsunuzdur. Sizin de çok işinize yaramış olmalı. El-Ruhavi kuduzun açık seçik 25 belirtisinden tanınabileceğini söylüyor. Dominikenlerin Kans tarikatına mensup olan Bernardo yeni bir savaşı göğüslemeyi uygun bulmadı. Demek konumuza yabancı şeylerle ilgiliydi dedi çabuk çabuk ve duruşma sürdü. Şimdi sana gelelim Minorit Remigio birader. Kuduz bir köpekten çok daha tehlikeli olan sana. Eğer William birader son günlerde sapkınların ağızlarından akan salyalara kuduz köpeklerinkinden daha çok dikkat etmiş olsaydı manastırda hangi yılanın yuvarlandığını o da keşfederdi. Şu mektuplara dönelim. Şimdi kesin olarak biliyoruz ki o mektuplar senin elindeydi. Çok zehirli bir nesneymiş gibi onları özenle sakladın, sonra da düpedüz adam öldürdün. Elinin bir devinimiyle sanığın yatsımasını önledi. Bundan daha sonra söz edeceğiz. Ne diyordum? Mektupların benim elime geçmesin diye adamı öldürdün. Demek bu mektupları kendi malın sayıyorsun. Kilerci yanıt vermedi ama suskunluğu yeterince şey söylüyordu. Bunun için Bernardo üsteledi. Peki bu kağıtlar nedir? Yakalanmadan birkaç gün önce Dolcano'nun el yazısıyla yazılmış iki sayfa. İtalya'nın çeşitli yerlerine dağılmış olan kendi tarikatından kimselere ulaştırması için onları çömezlerinden birine emanet etmiş. Bu kağıtlarda yazılı olan her şeyi ve Dolcano'nun sonunun yaklaştığından korkarak nasıl kardeşlerinden şeytana umut bağlamalarını istediğini okuyabilirim size. Dolcano her ne kadar bir mektupta açıkladığı tarihler, daha önceki mektuptaki tarihlere uymuyorsa da bu mektuplarda 1305 yılında İmparator Frederick'in çabalarıyla tüm papazların yok edileceklerini öngörmüştü. Bu olayın uzak olmadığı konusunda onları uyararak avutuyordu. Sapkınların önderi bir kez daha yalan söylüyordu çünkü o günden bu yana 20 yılı aşkın zaman geçmesine karşın günahkarca kehanetlerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ama bizim üzerinde durmamız gereken bu kehanetlerin gülünç saygısızlığı değil. Onları iletenin Remigio olması. Sapkın ve tövbe bilmez rahip, sözde havariler mezhebiyle ilişki kurmuş ve onlarla birlikte yaşamış olduğunu hala yatsıyabilir misin? Kilerci artık yatsıyamıyordu. Efendimiz dedi. Gençliğim korkunç yanılgılarla dolu geçti. Yoksul yaşam rahiplerinin yanılgılarına zaten kapılmış olduğum bir sırada, Dolcano'nun vaazlarını öğrenince onun sözlerine inandım ve yandaşlarına katıldım. Evet doğru. Brescia ve Bergamo bölgelerinde onlarla birlikte bulundum. Como'da ve Velsasya'da onlarla birlikte bulundum. Onlarla birlikte Precalva ve Rassa Vadisi'ne, en sonunda da Rebello Dağı'na sığındım. Ama hiçbir kötü davranışa katılmadım. Onlar yağmaya ve şiddete başlayınca içimde hala Francisco'nun oğullarına özgü yumuşak başlılık ruhunu taşıyordum. Rebello Dağı'nda Dolcano'ya kendimi artık onların savaşına katılabilecek gibi hissetmediğimi söyledim. O da onlardan ayrılmama izin verdi. Çünkü yanında korkakları istemiyordu. Benden yalnızca o mektupları Bologna'ya götürmemi istedi. Kime? Diye sordu Kardinal Bertrando. Kendi mezhebinden bazı kimselere. Adlarını anımsayacağımı sanmıyorum. Anımsayınca size söylerim efendim. Diye güvence verdi Remigio çabuk çabuk. Sonra bazı kimselerin adını verdi. Kardinal Bertrando bunları biliyormuş gibiydi. Çünkü hoşnut hoşnut gülümsedi. Bernardo'ya anladığını gösteren bir biçimde başını salladı. Çok güzel dedi Bernardo ve adlarını not etti. Sonra Remigio'ya döndü. Peki şimdi arkadaşlarını niçin ele veriyorsun? Onlar benim arkadaşlarım değil efendim. O mektupları teslim etmemem de bunun kanıtıdır. Tersine daha fazlasını yaptım. Bunca yıl unutmaya çalıştıktan sonra şimdi söylüyorum bunu. Bizi vadide bekleyen Versailles psikoposunun ordusu tarafından yakalanmadan oradan ayrılabilmek için Dolcano'nun adamlarından bazılarıyla ilişki kurmayı başardım. Ve güvenliğimin sağlanması karşılığında onlara Dolcano'nun kalelerine kolayca saldırabilecekleri geçitleri gösterdim. Böylece kilise birliklerinin başarısı bu ölçüde benim işbirliğim sayesinde gerçekleşti. Çok ilginç. Bu adam bize yalnızca sapkın olmakla kalmayıp kötü ve hain olduğunu da söylüyor. Bu senin durumunu değiştirmez. Tıpkı bugün sana bir yardımda bulunmaktan başka suçu olmayan Malachi'yi suçlamaya kalkıştığın gibi o zaman da kendini kurtarmak için günah arkadaşlarını adalete teslim ettin. Ama sen onların bedenlerine ihanet ettin. Öğretilerine hiçbir zaman ihanet etmedin. Bu mektupları da kendini yeniden sözde havarilere kabul ettirmek için bir gün tehlikesizce onları teslim etme yürekliliğini ve olanağını bulacağını umarak kutsal bir emanet gibi sakladın. Hayır efendim, hayır diyordu kilerci ter içinde elleri titreyerek. Hayır, size yemin ederim ki. Yemin mi? Dedi Bernardo. İşte kötülüğünün bir kanıtı daha. Yemin etmek istiyorsun çünkü Valdezyan sapkınların yemin etmektense her türlü kurnazlığa başvuracaklarını, hatta ölümü bile göze alacaklarını bildiğimi biliyorsun. Korkuya kapılıp başları sıkışınca yemin ediyormuş gibi yapıp yalan yeminler gevelerler ağızlarının içinde. Ama ben senin Lyons yoksullarının mezhebinden olmadığını biliyorum. Uğursuz kurt. Olmadığın şey olmadığına inandırmaya çalışıyorsun beni. Senin ne olduğunu söylemeyeyim diye. Yemin ediyorsun değil mi? Günahlarının bağışlanacağını umarak yemin ediyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Bana bir tek yemin yetmez. Bir, iki, üç, yüz, dilediğim kadar yemin etmeni isteyebilirim senden. Siz sözde havarilerin mezhebinize ihanet etmektense yalan yere yemin edenlere bağışıklık tanıdığınızı çok iyi biliyorum. Böylece her yemin suçluluğunun yeni bir kanıtı olacaktır. Peki o zaman ne yapmam gerekir diye bağırdı kilerci düzüstü kapanarak. Bir Begino gibi yere kapanma. Hiçbir şey yapman gerekmez. Şimdi ne yapılması gerektiğini yalnız ben bilirim dedi Bernardo insanın içine korku salan bir gülümseyişle. Yapman gereken şey yalnızca itiraf etmek. İtiraf edersen lanetlenecek ve cezalandırılacaksın. İtiraf etmesen de lanetlenecek ve cezalandırılacaksın. Yalan yere yemin eden birisi olarak cezalandırılacaksın. Öyleyse itiraf et, hiç olmazsa vicdanlarımıza acı veren, yumuşaklık ve acıma duygumuzu inciten bu çok üzücü soruşturmayı kısaltmak için itiraf et. Ama neyi itiraf edeyim? İki türlü günahı. Dolcano'nun mezhebine girdiğini, onun sapkın fikirlerini, psikoposların ve kent belediye başkanlarının onurunu zedeleyen davranışlarını paylaştığını, mezhebin tam anlamıyla yenilgiye uğratılıp kökü kazınmamış olmakla birlikte, önderinin ölmüş ve mezhebin dağıtılmış olmasına karşın pişmanlık duymaksızın bu yalanları ve yanılgıları paylaşmayı sürdürdüğünü ve bu kötü mezhepte öğrendiğin uygulamalarla ruhunun derinlikleri yozlaşmış olduğundan, bu manastırda Tanrı'ya ve onun kullarına karşı yol açılan karışıklıklardan ötürü suçlu olduğunu, bu davranışının nedenleri hala gözümden kaçsa da Papa Hazretlerinin ve onun buyruklarının öğretilerine karşı yoksulluğu yaymış ve yaymakta olan kimselerin sapkınlığının suç sayılan davranışlardan başka bir yere götürmeyeceği bir kez açık seçik ortaya konduktan sonra bu nedenlerin tümüyle aydınlatılmasına gerek bile kalmayacaktır. İmanlıların öğrenmesi gereken budur. Bu da benim için yeterlidir. İtiraf et. O anda Bernardo'nun ne istediği açıktı. Öteki rahipleri kimin öldürdüğüne hiç aldırmaksızın yalnızca Remigio'nun şu ya da bu biçimde imparatorun tanrı bilimcilerince ortaya atılan fikirleri paylaştığını göstermek istiyordu. Aynı zamanda Perugia Ruhani Meclisi'nin Fretiselli ve Dolsinyenlerin de paylaştıkları bu fikirler arasındaki bağı ve bu manastırda tek bir adamın bütün bu sapkınlıklara katıldığını ve birçok suç işlediğini gösterdikten sonra kendi düşmanlarına gerçekten öldürücü bir darbe indirecekti. William'a baktım. Onun da anladığını anladım. Ama bunu daha önce anlamış olsa da hiçbir şey yapamazdı. Başrahibe baktım. Yüzünün karardığını gördüm. Yüzyılın her türlü utanç verici olayının bir araya geldiği bir yerin başı olarak görüldüğü şu anda kendisinin de tuzağa düşürülmüş olduğunu, arabuluculuk yetkisinin paramparça olduğunu geç de olsa anlamaya başlıyordu. Kilerciye gelince artık hangi suçtan ötürü kendisini temize çıkarabileceğini bilmiyordu. Ama belki de o anda hiçbir şey düşünecek durumda değildi. Ağzından çıkan çığlık ruhunun çığlığıydı. O çığlıkla birlikte yıllar süren uzun ve gizli acıları boşaltıyordu. Ya da belki kararsızlıklar, tutkular ve hayal kırıklıkları, korkaklık ve ihanetlerle geçen bir yaşamın ardından kaçınılmaz yıkımıyla yüz yüze gelince artık doğru mu yanlış mı diye kendi kendine sormaksızın bir inanca bağlanma yeteneğini kendine kanıtlamak istercesine gençliğinin inancını açıklamaya karar veriyordu. Evet doğru diye bağırdı. Dolcano'nun yanında bulundum. Onun suçlarına, yasalara aykırı davranışlarına katıldım. Belki de deliydim. Efendimiz İsa Mesih'in sevgisini, özgürlük gereksinimi ve psikoposlara duyduğum nefretle karıştırıyordum. Evet günah işledim doğru. Ama manastırlarda olup bitenlerde hiç suçum yok yemin ederim. Sonunda bir şey öğrendik dedi Bernardo. Demek Dolcano, Margarita ve onun gibilerle sapkınlık suçu işlediğini itiraf ediyorsun. Trevero yakınlarında aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu İsa'ya inanan birçok insanı astıkları zaman onlarla birlikte olduğunu da itiraf ediyor musun? O köpekler kaprislerine boyun eğmek istemedikleri için başka insanları, karılarının ve ana babalarının gözleri önünde astıkları zaman da onların yanında olduğunu itiraf ediyor musun? Öfke ve kendini beğenmişlikle gözlerin kör olmuş, sizin topluluğunuza katılmayan hiç kimsenin ruhunun kurtulamayacağını niçin öne sürüyordunuz? Konuş. Evet, evet bunlara inanıyordum. Bunları yaptım. Psikoposlara sadık bazı kimseleri yakalayıp kimilerini hapiste açlıktan öldürdükleri, gebe bir kadının bir kolunu ve bir elini kestikleri, sonra çocuğunu doğurmasına izin verdikleri, çocuk doğar doğmaz vaftiz edilmeden öldüğü zaman da orada mıydın? Mosso, Trevero, Cosilla ve Flaccia köyleriyle Carpaccio bölgesinde birçok başka yeri, Mortigliano ve Quarino'da birçok evi yerle bir edip ateşe verdikleri, Trevero kilisesini yaktıkları, yakmadan önce kutsal resimleri kirlettikleri, sunakların taşlarını söktükleri, bakire yontusunun bir kolunu kopardıkları, kadehleri, kutsal eşyaları ve kitapları talan ettikleri, çan kulesini yıktıkları, çanları kırdıkları, papazların tüm kitaplarına ve papazın mallarına el koydukları zaman onlarla birlikte miydin? Evet, evet oradaydım. Kimse artık ne yaptığını bilmiyordu. Cezalandırma anının öncüleri olmak istiyorduk. İmparatorun ve papanın gökyüzünden gönderilen öncüleriydik. Philadelphia meleğinin yeryüzüne inmesini çabuklaştırmak istiyorduk. O zaman herkes kutsal ruhun lütfuna kavuşacak ve kilise yeniden doğacak. Tüm sapkınlar yok edildikten sonra yalnızca kusursuzlar egemen olacaktı. Kilerci esinlenmiş ve aydınlanmış gibiydi. Artık suskunluk ve numara yapma duvarı yıkılmış, geçmişi yalnızca sözcüklerle değil, görüntülerle de canlanmıştı sanki. Bir zamanlar onu coşturan duyguları yeniden yaşıyordu. Demek diye özetledi Bernardo. Gerardo Sagrelli'yi şehit olarak onurlandırdığınızı, Roma Kilisesi'nin her türlü yetkisini yadsıdığınızı, ne Papa'nın ne de başka bir yetkenin sizinkinden başka bir yaşam biçimi öngöremeyeceği savını öne sürdüğünüzü, sizi hiç kimsenin aforoz etme hakkı olmadığını, ermiş Sylvester zamanından beri, Moronelli Petro dışında tüm kilise önde gelenlerinin yoldan çıkmış ve ayartıcı olduklarını, tıpkı ilk havariler gibi mutlak kusursuzluk ve yoksulluk içinde olsunlar diye, laiklerin papazlara ondalık ödemelerinin gerekmediğini, bunun için de ondalıkların, İsa'nın biricik havarileri ve yoksulları olan sizlere ödenmesi gerektiğini, Tanrı'ya yakarmak için kutsal bir kilisenin bir ahırdan daha çok değeri olmadığını öne sürdüğünüzü, köylerde dolaşıp Pentenzi Gate diye bağırarak insanları baştan çıkardığınızı, yığınları kendinize çekmek için haince Sal ve Regina'yı söylediğinizi, herkesin gözünde kusursuz bir yaşam süren tövbekarlar olarak geçindiğinizi, sonra da her türlü kuralı çiğneyip her türlü köstürlüğe izin verdiğinizi, çünkü evliliğin kutsallığına inanmadığınızı, kutsal olan hiçbir şeye inanmadığınızı ve kendinizin ötekilerden daha arı olduğunuzu öne sürerek, kendinizin ve başkalarının bedenlerini kirletip incitecek her türlü davranışa izin verebildiğinizi itiraf ediyor musun? Konuş. Evet, evet. O zaman bütün ruhumla bağlandığım gerçek inancı itiraf ediyorum. Bir arınma belirtisi olarak giysilerimizi çıkardığımızı, siz köpek soyundan gelenler mallarınızdan hiçbir zaman vazgeçemezken, bizim tüm mallarımızdan vazgeçtiğimizi, bundan sonra hiç kimseden para kabul etmediğimizi, üstümüzde de para taşımadığımızı, sadakayla yaşadığımızı ve yarın için hiçbir şey biriktirmediğimizi, bizi kabul edip önümüze sofra kurduklarında, yiyip içtikten sonra geriye bir şey kalmışsa sofrada bırakarak gittiğimizi itiraf ediyorum. İyi Hristiyanların mallarına sahip çıkmak için onları yakıp yıktığınızı ve yağmaladığınızı, yakıp yıktık ve yağmaladık çünkü yoksulluğu evrensel yasa olarak seçmiştik. Başkalarının yasal olmayan yollardan elde ettikleri zenginliklere el koyma hakkını kendimizde bulduk. Bir kilise bölgesinden ötekine uzanan açgözlülük ağının tam yüreğine indirmek istiyorduk darbeyi. Ama hiçbir zaman malik olmak için yağmalamadık. Yağmalamak için öldürmedik. Cezalandırmak için öldürdük biz. Saf olmayanları kanla arıtmak için. Belki de aşırı ölçüde bir adalet isteğiydi bizi yöneten. İnsan aşırı Tanrı sevgisinden, aşırı kusursuzluktan ötürü de günah işleyebilir. Biz Tanrı'nın gönderdiği son günlerin yüceliğine yazgılı gerçek manevi topluluktuk. Sizin yıkımınızı çabuklaştırarak ödülümüzü cennette arıyorduk. İsa'nın havarileri yalnızca bizdik. Tüm ötekiler ona ihanet etmişlerdi. Gerardo Sagrelli kutsal bir bitkiydi. İnanç kökünden süren Tanrı bitkisi. Yasamız bize doğrudan doğruya Tanrı'dan geldi. Siz melun köpeklerden değil, yalancı havariler, çevrenizi tütsü değil, kükürt kokusu saçıyorsunuz. Pis köpekler, kokuşmuş leşler, kargalar, Avignon orospusunun uşakları. Yok olmaya yazgılısınız hepiniz. O zaman inanıyordum, bedenimiz de kurtulmuştu. Efendimizin kılıcıydık biz. Hepinizi daha çabuk öldürebilmek için suçsuzları da öldürmek zorundaydık. Daha iyi bir dünya istiyorduk. Herkes için barış, sevgi ve mutluluk dünyası. Sizin açgözlülükle yürüttüğünüz savaşı öldürmek istiyorduk. Adaleti ve mutluluğu sağlamak için biraz kan dökmek zorunda kaldık diye bizi niçin kınıyorsunuz? Gerçek şu ki bunu hızlandırmak uzun sürmeyecekti ve o gün Stavelo'da Carnasco'nun sularını kırmızıya boyamaya değerdi. Bizim kanımız da döküldü. Kendimizi sakınmadık. Hem bizim kanımız hem sizin kanınız. Çok kan döküldü. Dolcano'nun öngördüğü günler hemen yakındı. Olayların akışını hızlandırmak zorundaydık. Tüm bedeni titriyor, anımsamakta olduğu kandan arıtmak istercesine ellerini tuniğine siliyordu. Obur, yeniden arındı, dedi William bana. Arınmak mı bu, diye sordum ürküntüyle. Başka bir yolu da olmalı, dedi William. Ama nasıl olursa olsun beni hep korkutur. Arınmışlıkta sizi korkutan nedir, diye sordum. Acele, diye yanıtladı William. Yeter, yeter, diyordu şimdi Bernardo. Senden bir itiraf istedik, kıyıma çağrı değil. Çok güzel. Sen yalnızca bir zamanlar sapkın olmakla kalmıyorsun. Şimdi de öylesin. Yalnız geçmişte katil değildin. Şimdi de adam öldürdün. Anlat bize şimdi. Bu manastırdaki rahip kardeşlerini niçin ve nasıl öldürdün? Kilercinin titremesi geçmişti. Bir düşten uyanıyormuş gibi çevresine bakındı. Hayır dedi. Manastırdaki cinayetlerle hiçbir ilişiğim yok. Yaptığım her şeyi itiraf ettim. Yapmadığım bir şeyi itiraf etmemi istemeyin benden. Ama yapmadığın ne kalıyor geriye? Şimdi de suçsuz olduğunu mu söylüyorsun? Vah kuzucuk vah, yumuşak başlılık örneği. Anlattıklarını işittiniz. Bir zamanlar ellerini kana bulamış ama şimdi masummuş. Belki de biz yanıldık. Varagneli Remigio bir erdem timsali. Kilisenin sadık bir evladı. İsa'nın düşmanlarının düşmanıdır. Kilisenin uyanık elinin köylere ve kentlere kabul ettirmek için emek verdiği düzene, ticaret barışına, zanaatkarların dükkanlarına, kiliselerin hazinelerine her zaman saygı duymuştur. Suçsuzdur. Hiçbir suç işlememiştir. Gel kollarıma atıl Remigio birader. Kötü insanların sana yönelttikleri suçlamalardan ötürü seni avutayım. Remigio birden günahlarının son kez bağışlandığına inanıyormuş gibi yitik, şaşkın gözlerle ona bakarken Bernardo yeniden yargıç tavrını takındı ve okçu başına buyurgan bir sesle seslendi. Kilisenin layık makamlarca kullanılmasını her zaman eleştirdiği önlemlere başvurmak tiksindiriyor beni. Ama benim de kişisel duygularımı yöneten ve yönlendiren bir yasa var. Başrahipten işkence aletlerinin konabildiği bir yer sağlamasını isteyin. Ama hemen başlamayın. Elleri ayakları zincire vurulup 3 gün hücrede bırakılsın. Sonra aletleri gösterin ona. Yalnızca gösterin. 4. gün başlayın. Sözde havarilerin inandıkları gibi adalet aceleye gelmez. Tanrı'nın adaletinin emrinde ise yüzyıllar var. Yavaş yavaş, adım adım ilerleyin. Her şeyden önce söylenenleri tekrar tekrar anımsayın. Sakatlamaktan ve öldürmekten kaçının. Bu sürecin suçluya bağışladığı iyiliklerden biri, ölümün tatlı gelmesi ve istenmesidir. Ama itiraf, tam gönüllü ve arındırıcı olmadıkça ölüm gelmemeli. Okçular kilerciyi kaldırmak için eğildiler ama o ayaklarını sımsıkı yere basarak direndi. Konuşmak istediğini işaret etti. İzin verilince konuştu. Ama sözcükler ağzından güçlükle çıkıyordu. Konuşması bir sarhoşun anlaşılmaz gevelemelerini andırıyordu. Açık saçık bir şeylerden söz ediyor gibiydi. Ancak konuştukça yavaş yavaş az önceki itirafına can veren yabanıl gücü yeniden kazandı. Hayır efendimiz, işkence istemem. Korkan biriyim ben. O zaman ihanet ettim. Bu manastırda tam 11 yıl bir zamanlar inandığım şeyi yatsıdım. Bağcılardan ve köylülerden zorla ondalık topladım. Başrahip zenginleşsin diye verimliliklerini artırmak için ağılları ve ahırları teftiş ederek bu deccal düzeneğinin yöntemiyle gönüllü işbirliği yaptım. Rahatım yerindeydi. Baş kaldırı günlerini unutmuştum. Yiyip içmeye ve başka zevklere verdim kendimi. Korkağım biriyim ben. Bugün Bolognalı eski kardeşlerimi sattım. O zaman da Dolcano'yu satmıştım. Kötülüğümden bir haçlı kılığına bürünerek Dolcano ile Margarita'yı yakalayıp kutsal pazar günü Bugello kalesine götürmelerine tanık oldum. Clemens'in onları mahkum eden buyruğunu taşıyan mektubu gelinceye dek 3 ay Versailles çevresinde dolaştım. Margarita'nın Dolcano'nun gözleri önünde parça parça edildiğini gördüm. Bağırıyordu. Bağırsakları delinmiş, benim de bir gece dokunduğum zavallı bedeni. Onun örselenmiş bedeni yanarken Dolcano'nun üstüne atıldılar. Burnunu ve hayalarını kızgın cımbızlarla kopardılar. Sonradan söylendiği gibi ağzından tek bir iniltinin bile çıkmadığı doğru değil. Uzun boylu, iri yarı bir adamdı Dolcano. Şeytan gibi koca bir sakalı, dalga dalga omuzlarına dek inen kızıl saçları vardı. Başında geniş kenarlı, tüylü bir şapka, belinde topuklarına dek inen binişinin üstüne taktığı kılıcı, bize önderlik ederken güzel ve güçlüydü. Erkeklerin içine korku salar, kadınları zevkten bağırtırdı. Ama ona işkence ederlerken kendisi de bağırıyordu, tıpkı bir kadın gibi, tıpkı boğazlanan bir koyun gibi. Yaralarından oluk oluk kan akıyordu. Onu bir köşeden ötekine sürüklüyorlar. Şeytanın elçisinin ne denli uzun yaşayabileceğini göstermek için onu yavaş yavaş yaralamayı sürdürüyorlardı. Ölmek istiyor, işini bitirmeleri için yalvarıyordu. Ama çok geç öldü. Onu odun yığınına götürdüklerinde kanlı bir et yığınından başka bir şey değildi. Ben onu izliyor, bütün bunları yaşamaktan kurtulduğum için seviniyordum. Kurnazlığımla böbürleniyordum. Salvator olacak o serseri de yanımdaydı. İleriyi gören kimseler gibi davranmakla neyi ettik Remigio birader diyordu bana. İşkenceden daha iğrenç bir şey olamaz. 1000 dinim olsa 1000'ini de yatsıyabilirdim o gün. Yıllardır kendi kendime ne korkak bir adam olduğumu, korkak davrandığım için ne denli mutlu olduğumu söylüyordum. Ama her şeye karşın kendi kendime öylesine korkak olmadığımı gösterebilmeyi umuyordum hep. Bugün sen bana bu gücü verdin Efendimiz Bernardo. Şehitlerin en korkakları için puta tapan imparatorlar neyse sen de benim için oldun. Bedenimin kaçtığı, ruhumun inandığı şeyi itiraf etme yürekliliği verdin bana. Ama gereğinden çok yüreklilik bekleme benden. Şu ölümlü bedenimin kaldırabileceğinden fazlasını bekleme. İşkence istemem. Ne istersen söyleyeceğim. Hemen yakılmak daha iyi. Yanmadan önce boğularak ölüyor insan. Dolcano'ya yaptıkları gibi işkence istemem. Senin istediğin bir ceset. Bunun için de öteki cesetlerin suçunu bana yüklemek gereğini duyuyorsun. Çok geçmeden bir ceset olacağım nasıl olsa. Şimdi istediğini veriyorum sana. Otrantolu Adelmo'yu gençliğinden nefret ettiğim ve benim gibi canavarlara ustaca sataştığı için öldürdüm. Benim gibi yaşlı, şişko, ufak tefek, cahil birine, Salvamekli Venantus'u çok bilgili olduğu ve benim anlamadığım kitapları okuduğu için öldürdüm. Arundalli Berenger'ı kitaplığından nefret ettiğim için öldürdüm. Ben ki şişko papazları coplayarak öğrenmiştim tanrı bilimi. Sankt Vandelli Severnus'u onun için öldürdüm. Çünkü otlar topluyordu. Ben ki Rebello Dağı'nda erdemlerinin ne olduğunu düşünmeksizin ot yiyordum. Aslında başkalarını da öldürebilirdim. Örneğin başrahibimizi. İster Papa ile ister imparatorla birlik olsun. Her zaman düşmanlarımdan biri olmuştu. Ondan hep nefret ettim. Ona yiyecek verdiğim için bana yiyecek verdiği zaman bile. Yeter mi? Yo, hayır. Bütün bu insanları nasıl öldürdüğümü de öğrenmek istiyorsun. Onları şöyle öldürdüm. Dur bakalım. Salvator'un bana öğrettiği sanatın aracılığıyla, buyruğumdaki bin tümenin yardımıyla, cehennemin güçlerini çağırarak, birini öldürmek için ona vurmaya gerek yoktur. Şeytan sizin adınıza yapar bunu. Eğer şeytana nasıl buyuracağınızı bilirseniz. Orada bulunanlara kurnaz kurnaz gülümseyerek bakıyordu. Ama daha şimdiden bir delinin gülüşüydü bu. Sonradan William bana, bu delinin onu ele vermesinin öcünü almak için Salvatore'u da kendisiyle birlikte sürükleyecek kadar zeki olduğunu söylese de. Peki şeytana nasıl buyuruyordun diye sıkıştırdı onu. Bu suçlamaları gerçek bir itiraf sayan Bernardo. Bunu sen de biliyorsun. İnsan iblislerle onların alışkanlıklarını benimsemeksizin uzun yıllar alışveriş yapamaz. Sen de bilirsin, havariler kasabı. Bir kara kedi alırsın, öyle değil mi? Tek bir beyaz tüy bile olmayacak. Dört ayağını bağlarsın. Sonra gece yarısı onu bir yol kavşağına götürüp yüksek sesle bağırırsın. Ey büyük Lucifer, cehennemin imparatoru. Seni alıp düşmanımın bedenine sokuyorum. Tıpkı şimdi bu kediyi tutsak ettiğim gibi. Eğer düşmanımı öldürürsen, ertesi gün gece yarısı aynı yerde bu kediyi kurban edeceğim sana. Ermiş Siprano'nun büyük kitabına göre şimdi yaptığım büyünün güçleriyle sana ne buyuruyorsam onu yapacaksın. Cehennemin tüm en büyük alaylarının başları, Adramelç, Alasro ve Azazil adına onların tüm kardeşleriyle birlikte yakarıyorum. Dudakları titriyordu. Gözleri yuvalarından uğramış gibiydi. Dua etmeye başladı. Daha doğrusu dua ediyormuş gibi görünüyordu. Tüm cehennem alaylarının iblislerini yakarıyordu. Abigor, bizim için günah işle. Amon, bizi acı. Samuel, bizi iyiden kurtar. Bil-yıl-eleysin. Fıkalor, benim yozlaşmamı anla. Hiborm, Tanrı'yı lanetleyelim. Zibos, anüsümü aç. Leonardo, tohumlarını saç ve kirlensin. Yeter, yeter diye bağırıyordu hazır bulunanlar haç çıkararak. Efendimiz günahlarımızı bağışla. Kilerci şimdi susuyordu. Bütün bu iblislerin adlarını söyledikten sonra yüzü koyun yere düştü. Çarpılmış ağzından sımsıkı kenetlenmiş dişlerinin arasından beyazımsı bir salya akıyordu. Elleri zincirlerin sıkıştırmasına karşın kasılarak açılıp kapanıyor, ayakları düzensiz aralıklarla havayı tekmeliyordu. Korkudan tir tir titrediğimi fark eden William elini başıma koydu. Beni neredeyse tam ensemden yakalayıp sıkarak yatıştırdı. Öğren dedi. İşkence ya da işkence tehdidi altında insan yalnızca yaptıklarını değil, yapmak istediklerini de söyler. Kendisi bilincinde olmasa da Remigio şimdi bütün ruhuyla ölmek istiyor. Okçular hala çırpınışlar içindeki kilerciyi alıp götürdüler. Bernardo kağıtlarını düzeltti. Sonra hiç kıpırtısız, büyük bir heyecan içindeki hazır bulunanlara gözlerini dikti. Soruşturma bitmiştir. Sanık suçunu itiraf etmiş olarak Avignon'a götürülecek. Orada gerçeğin ve adaletin titizlikle gözetilmesini sağlamak için son duruşma yapılacak ve ancak bu duruşmadan sonra yakılacaktır. O artık sana ait değil, Ebon. Gerçeğin yalnızca alçak gönüllü bir aracı olan bana da ait değil. Adaletin yerini bulması başka bir yerde olacak. Çobanlar görevlerini yaptılar. Şimdi köpekler hastalıklı koyunları sürüden ayırıp ateşle arındırmalıdırlar. Bu adamın böylesine acımasız cinayetler işlediğine tanık olan bu üzücü olay sona erdi. Manastır artık erinç içinde olsun. Ama dünya... Burada sesini yükseltti ve elçiler topluluğuna seslendi. Dünya hala barışa kavuşmadı. Dünya imparatorluk saraylarının salonlarında bile sığınak bulan sapkınlıkla parça parça olmuş. Kardeşlerim bunu unutmasınlar. Dolcano'nun mezhebine bağlı olan sapkınları bir şeytanca bağla Puruca Ruhani Meclisi'nin saygın üstadlarına bağlıyor. Unutmayalım ki Tanrı'nın gözünde az önce adalete teslim ettiğimiz o sefilin hezeyanlarının, Bavyeralı afaroz edilmiş, Alman'ın sofrasında yiyip içen üstatlarınkinden hiç farkı yoktur. Sapkınları, kötülükleri hala cezalandırılmamış, hatta saygı duyulan birçok vaazdan kaynaklanmaktadır. Tanrı'nın benim günahkar kişiliğim gibi sapkınlık yılanını yuvarladığı yerde ayırt etmeye çağırdığı kimsenin yazgısı, katlanılması güç bir ızdırap, alçak gönüllü bir acıdır. Ama bu kutsal görevi yerine getirirken insan, açıkça sapkın gibi davranan kimsenin tek sapkın türü olmadığını öğrenir. Sapkınlığı destekleyenleri ayırt etmek için 5 gösterge vardır. Birincisi, onları tutuk evinde gizlice ziyaret edenler. İkincisi, onların yakalanmasına üzülen, yaşam boyu onların yakın dostları olanlar. Üçüncüsü, suçları kanıtlanmış olsa bile sapkınların haksız yere mahkum edildiklerini öne sürenler. Dördüncüsü, sapkınları kovuşturan ve onlara karşı başarıyla vaaz veren kimselere kötü gözle bakan ve onları eleştirenler. Bu onların gözlerinden, burunlarından gizlemeye çalıştıkları, kendilerini burkuldukları kimselere nefret, yıkımları kendilerini öylesine üzen kimselere ise sevgi gösteren yüz ifadelerinden anlaşılabilir. Son olarak beşinci gösterge, yakılan sapkınların kömürleşmiş kemiklerinin toplanarak kutsal emanetlermiş gibi saklanmalarıdır. Ama ben altıncı bir göstergeye de büyük değer veriyor. İçlerinde sapkınların kendi usullerince tasımlama yapabilecekleri önermeler buldukları kitapların yazarlarını da sapkınlığın açık dostları sayıyorum. Bunları söylerken bir yandan da Hubertinho'ya bakıyordu. Fransız temsilcilerin hepsi Bernardo'nun ne demek istediğini anladılar. Toplantı daha şimdiden başarısızlığa uğramıştı. Hiç kimse sabahki tartışmayı kaldığı yerden sürdürme yürekliliğini bulamıyordu artık. Çünkü her sözcüğün son üzücü olayların ışığı altında değerlendirileceğini biliyordu. Bernardo, eğer Papa tarafından iki grup arasında bir uzlaşımı engellemek için gönderilmişse bunu başarmıştı. Beşinci gün batımı. Hubertinho kaçıyor. Ben o yasalara uymaya başlıyor. William ise o gün karşılaştığı çeşitli tutku tipleri üstüne bazı düşünceler geliştiriyor. Topluluk toplantı salonundan yavaş yavaş dağılırken Michel William'a yaklaştı. Birlikte Hubertinho'nun yanına gittiler. Üçü birlikte kapıdan çıktılar. Avluda hiçbir dağılma belirtisi göstermeyen, alacakaranlıkta daha da yoğunlaşan sisin içinde gözden silinmiş tartışıyorlardı. Olup bitenleri yorumlamak bence gereksiz dedi William. Bernardo bizi yenilgiye uğrattı. O budala Dolsinie'nin bütün bu suçları işleyip işlemediğini sormayın bana. Anladığım kadarıyla hayır. Kesinlikle hayır. Gerçek şu ki yine başlangıç noktamızdayız. İyon senin Avignon'a yalnız gitmeni istiyor Michel. Bu toplantı istediğimiz güvenceleri sağlamadı sana. Tersine orada söyleyeceğim her sözün nasıl çarpıtabileceği hakkında bir fikir verdi. Bundan çıkan sonuç bence şu. Bana kalırsa oraya gitmemelisin. Michel başını salladı. Tersine gideceğim. Bir hizipleşmeye yol açmak istemiyorum. Sen William bugün açık konuştun, dilediğini söyledin. Oysa benim istediğim bu değil. Görüyorum ki Prusya Ruhani Meclisi'nin kararları İmparatorluk Tanrı bilimcileri tarafından bizim amacımızdan farklı bir biçimde kullanılıyor. Fransızken tarikatının yoksulluk ülküsüyle birlikte Papa tarafından kabul edilmesini istiyorum. Papa, bu tarikatın ancak yoksulluk ülküsünü benimserse sapkın kollarını yeniden özümseyebileceğini anlayacaktır. Avignon'a gideceğim. Gerekirse iyi olsa bağlılığımı göstereceğim. Yoksulluk ilkesi dışında her konuda uzlaşmaya hazırım. Hubertinho söze karıştı. Yaşamını tehlikeye attığını biliyor musun? Olsun diye yanıtladı Michel. Ruhumu tehlikeye atmaktan iyidir. Yaşamını ciddi bir tehlikeye atıyordu ve İyon haklıysa ruhunu da yitirirdi. Şimdi herkesin bildiği gibi Michel, anlatmakta olduğum olaylardan bir hafta sonra Papa'nın yanına gitti. 4 ay ona karşı ayak diredi. Sonunda ertesi yılın Nisan ayında İons Kardinaller Kurulu'nu topladı. Michel'i bir deli, pervasız, inatçı, zorba bir sapkınlık kışkırtıcısı, kilisenin koynunda beslediği bir yılan diye niteledi. İnsan İons'un kendi açısından haklı olduğunu bile söyleyebilirdi. Çünkü o 4 ay boyunca Michel, üstadımın arkadaşı olan öteki William'la, o kamlı William'la arkadaş olmuş ve onun üstadımın Marsilio ile paylaştığı ve o sabah açıkladığı fikirlerden daha aşırı, ama çok farklı olmayan fikirlerini paylaşır olmuştu. Bu ayrılıkçıların yaşamı Avignon'da tehlikeye düşmüştü. Bunun üzerine Mayıs ayının sonunda Michel, Ockham'lı William, Bergamo'lu Bonagrit, Ascoli'li Francisco ve Talheim'li Henry kaçtılar. Önce Nietzsche'ye, sonra Tolun'a, Marsilya'ya ve Aegis Mortis'e kaçtılar. Papa'nın adamları artlarına düşmüştü. Aegis Mortis'te onlara yetişen Kardinal Pierre de Arably tarafından yakalandılar. Kardinal onları geri dönmeye razı etmeye çalıştı ama dirençlerini, Papa'ya duydukları nefreti, korkularını yenemedi. Haziran'da Pisa'ya vardılar. Orada imparatorluk kuvvetleri tarafından yengi kazanmış gibi karşılandılar. Bu olaydan birkaç ay sonra Michel İyons'u açıkça yatsıyacaktı. Ama artık çok geç olmuştu. İmparatorluğun hazinesi suyunu çekiyordu. Avignon'da İyons, minoritlere yeni bir başkan atamak için planlar kuruyordu. Sonunda yengi kazandı. Michel o gün Papa'ya gitmeye karar vermeseydi daha iyi ederdi. Düşmanının yararına, kendi durumunu güçleştirerek onca ayı yitirmeden minoritlerin direnişini daha yakından yönetebilirdi. Ama belki de her şeye gücü yeten Tanrı böyle yazmıştı. Şimdi içlerinde kimin haklı olduğunu da bilmiyorum. Aradan bunca yıl geçtikten sonra tutkuların ateşi de sönüyor. Onunla birlikte gerçeğin ışığı olduğuna inanılan şey de. Şimdi hangimiz çoktan toprak olmuş bir kadının güzelliği uğruna savaşmış olan Akilius'un mu, Hektor'un mu, Agamemnon'un mu, yoksa Priamos'un mu haklı olduğunu söyleyebiliriz? Ama hüzünlü yollara sapıyorum. O üzücü konuşmanın sonunu anlatmalıyım oysa. Michel kararını vermişti. Onu bu karardan caydırmanın yolu yoktu. Ama başka bir sorun çıktı. William sözcükleri döndürüp dolaştırmadan açıkladı. Hubertinho artık güvenlik içinde değildi. Bernardo'nun ona yönelttiği sözler, Papa'nın ona karşı beslediği nefret, Michel'in hala tartışılabilecek bir gücü temsil etmesine karşın, Hubertinho'nun bu noktada hiç kimsenin yandaşı olmayışı. İons, Michel'in sarayına gitmesini istiyor. Hubertinho'nun da cehenneme. Bernardo'yu tanıyorsam yarın akşama kadar kalmadan sizin de yardımıyla Hubertinho öldürülecek. Biri çıkıp da bunu kimin yaptığını soracak olursa, manastır rahatça bir cinayeti daha kaldırabilir. Remigio'nun ve kara kedilerin çağırdıkları iblislerin ya da bu duvarlar arasında gizli gizli dolaşan bir dolkan uyanısının yaptığını söylerler. Hubertinho telaşlandı. Öyleyse diye sordu. Öyleyse dedi William, git başrahiple konuş. Ondan bir binek atıyla azık iste. Alplerin ötesinde uzak bir manastıra da bir mektup yazmasını. Sonra da karanlıktan ve sisten yararlanarak hemen yola çık. Ama okçular hala kapıda nöbet tutmuyorlar mı? Manastırın başka çıkışları da var, başrahip bilir. Bir uşağın bir binek atıyla aşağıdaki dönemeçlerden birinde seni beklemesi yeter. Duvardaki geçitlerden birinden çıkar çıkmaz bir dizi koruluktan geçmen gerekecek yalnızca. Bernardo yengesinin sarhoşluğundan ayılmadan hızlı davranmalısın. Ben de başka bir şeyle ilgilenmeliyim. İki görevim vardı. Biri başarısızlıkla sonuçlandı. Hiç olmazsa öteki başarılı olsun. Bir kitabı ve bir adamı ele geçirmek istiyorum. Her şey yolunda giderse seni yeniden arayıncaya dek buradan gitmiş olacaksın. Öyleyse hoşça kal. Kollarını açtı Hubertinho duygulanmış, sımsıkı sarıldı ona. Hoşça kal William. Deli, kendini beğenmiş bir İngilizsin sen. Ama mangal gibi bir yüreğim var. Gene görüşür müyüz dersin? Görüşeceğiz diye güvence verdi ona William. Tanrı isterse. Ama Tanrı istemedi. Daha önce söylediğim gibi Hubertinho 2 yıl sonra öldü. Gizemli bir biçimde öldürüldü. Bu kavgacı, ateşli yaşlı adamın yaşamı çetin serüvenlerle dolu bir yaşamdı. Belki ermiş değildi ama umarım Tanrı onun kendisine bir ermiş olduğuna duyduğu tertemiz kesin inancı ödüllendirmiştir. Yaşlanıp kendimi Tanrı'nın istemine daha çok bıraktıkça, öğrenmek isteyen akla ve yapmak isteyen isteme daha az değer veriyorum ve biricik kurtuluş yolu olarak inancı görüyorum. Gereğinden çok soru sormaksızın sabırla beklemeyi bilen inancı. Hubertinho'nun kuşkusuz, çarmıha gerilmiş Efendimizin kanına ve çektiği acıya büyük inancı vardı. Belki bunları daha o zamandan düşünüyordum da, yaşlı gizemci bunun farkına vardı ya da bir gün bunları düşüneceğimi kestirdi. Tatlı tatlı gülümseyip beni kucakladı. Daha önceki günlerde bazen yaptığı gibi duygulu bir kucaklayış değildi bu. Bir büyük babanın torununu kucakladığı gibi kucakladı beni. Ben de aynı biçimde karşılık verdim. Sonra Michel'le birlikte başrahibi bulmaya gitti. Şimdi ne yapıyoruz diye sordum William'a. Şimdi cinayetlerimize dönüyoruz. Üstadım dedim. Bugün Hristiyanlık için çok önemli şeyler oldu. Görevimiz de başarısızlığa uğradı. Yine de bu gizemin çözülmesine, Papa ile imparator arasındaki çatışmadan daha çok ilgi duyuyormuş gibi görünüyorsunuz. Deliler ve çocuklar her zaman gerçeği söylerler, Atso. İmparatorun danışmanı olarak belki arkadaşım Marsilio benden daha akıllıdır. Ama sorgucu olarak ben ondan daha iyiyim. Hatta Tanrı bağışlasın, Bernardo Gui'den bile. Çünkü Bernardo'yu suçluları ortaya çıkarmak değil, sanıkları yakmak ilgilendiriyor. Oysa ben tam tersine, güzel, karmaşık bir düğümü çözmekten büyük bir sevinç duyuyorum. Bu belki biraz da şundan ileri geliyor. Bir filozof olarak dünyanın bir düzeni olduğundan kuşku duyduğum bir sırada, dünya işlerinin küçük bölgelerinde bir düzen değilse bile, en azından bir dizi bağıntı ortaya çıkarmakla avunuyorum. Sonra belki bir başka neden daha var. Bu olayda İons ve Ludwig arasındaki savaştan daha büyük ve daha önemli şeyler işin içinde olabilir. Ama bu pek de erdemli olmayan rahipler arasında geçen bir hırsızlık ve öç alma öyküsü diye bağırdım kuşkulu. Yasak bir kitap yüzünden Atso, yasak bir kitap yüzünden diye karşılık verdi William. O sırada rahipler akşam yemeğine gidiyorlardı. Yemeğin ortasında Chesenalı Michel yanımıza oturup Hubertinho'nun gittiğini söyledi. William rahat bir soluk aldı. Yemeğin sonunda Bernardo ile konuşmakta olan başrahibi görmezlikten gelerek Benno'yu fark ettik. Yarın bir gülümseyişle bizi selamlayıp kapıya doğru yöneldi. William'la ona yetiştik ve mutfağın bir köşesine doğru bizi izlemeye zorladı konu. Benno diye sordu William. Kitap nerede? Hangi kitap? Benno, ikimiz de aptal değiliz. Bugün Severnus'un laboratuvarında aradığımız kitaptan söz ediyorum. Benim bilmediğim, seninse çok iyi bildiğim ve almaya gittiğin kitaptan. Onu aldığımı nereden biliyorsunuz? Biliyorum, sen de biliyorsun. Nerede? Söyleyemem. Ben o eğer söylemezsem başrahibe anlatırım. Başrahibin buyruğundan ötürü söyleyemem dedi Benno erdemli bir tavırla. Bugün sizinle görüştükten sonra bilmeniz gereken bir şey oldu. Berenger'ın ölümünden sonra bir kütüphaneci yardımcılığı boşaldı. Bugün öğleden sonra Malachi bana Berenger'ın yerini almamı önerdi. Başrahip daha yarım saat önce onayladı. Yarın sabahtan başlayarak da kitaplığın gizlerini öğrenmeye başlayacağımı umuyorum. Doğru, kitabı bu sabah aldım. Onu hücremde ot şiltenin içine sakladım. Bakmadım bile. Çünkü Malachi'nin gözünün üstümde olduğunu biliyordum. Bir süre sonra da Malachi, şimdi size anlattığım öneride bulundu bana. O zaman bir kütüphaneci yardımcısının yapması gereken şeyi yaptım. Kitabı ona teslim ettim. Kendimi söze karışmaktan alıkoyamadım, hem de öfkeyle. Ama ben o, dün, önceki gün sen, siz, öğrenme ateşiyle yandığınızı, artık kitaplığın gizemler saklamamasını istediğinizi, bir araştırmacının bilmeye hakkı olduğunu söylüyordunuz bize. Benno yüzü kızarmış susuyordu. Ama William beni durdurdu. Atso, birkaç saattir Benno karşı yana geçti. Şimdi öğrenmek istediği gizlerin bekçiliğini o yapıyor. Onları gözetlerken de tanımak için bol bol vakti olacak. Ama ya ötekiler diye sordum. Benno bütün bilginler adına konuşuyordu. O da önceydi dedi William. Benno'yu allak bullak bir durumda bırakıp beni sürükledi. Benno büyük bir tutkunun kurbanı oldu dedi William bana sonra. Berenger'inkinden farklı bir tutku bu. Kilerci'ninkinden de. Birçok araştırmacı gibi onda da öğrenme tutkusu var. Salt öğrenmek için öğrenmek. Bilginin bir bölümü kendinden gizlenince onu elde etmek istiyordu. Şimdi elde etti o bilgiyi. Malachi adamını tanıyordu. Kitabı yeniden elde etmek ve Benno'nun ağzına kilit vurmak için en iyi yolu seçti. Şimdi böyle bir bilgi birikimini başkalarının hizmetine sunmamaya razı olduktan sonra ona sahip olmak neye yarar diye soracaksın bana. Ama benim tutkudan söz etmemin nedeni de bu. Roger Bacon'ın bilgiye susamışlığı tutku değildi. Bilgisini Tanrı'nın kullarını daha mutlu kılmak için kullanmak istiyordu o. Bilgiyi salt doymak bilmez bir merak, düşünsel kendini beğenmişlik, bir rahibin tensel isteklerini dönüştürme ve yatıştırmasının bir başka yolu, ya da bir başkasını iman ya da sapkınlık savaşçısı yapan tutku. Kösnü yalnızca etin kösnüsü değildir. Bernardo Gui kösnül bir adam. Onunki erk kösnüsüyle özdeşleşen çarpıtılmış bir kösnü. Kutsal ve artık Romalı olmayan papamızınki zenginlik kösnüsü. Kilerci'ninki ise gençliğinden beri tanıklık etmek, dönüştürmek ve tövbe kösnüsüydü. Sonra ölüm kösnüsüne dönüştü bu. Benno'nun kösnüsü ise kitap kösnüsü. Onunki de dahil, bütün kösnüler gibi, tohumunu toprağa döken kısır bir kösnüdür bu. Sevgiyle hiçbir ilişiği yoktur. Tensel sevgiyle bile. Biliyorum diye mırıldandım elimde olmaksızın. William işitmezlikten geldi. Ama sanki konuşmasını sürdürüyormuş gibi. Gerçek sevgi, sevilenin iyiliğini ister dedi. Ben o da kitaplarının iyiliğini istiyor olamaz mı? Onların iyiliği için hoyrat ellerden uzak kalmaları gerektiğini düşünüyor olamaz mı diye sordum. Kitabın iyiliği okunmasındadır. Bir kitap imlerden oluşur. Bu imler başka imlerden söz ederler. Onlar da nesnelerden söz ederler. Onu okuyan gözler olmazsa bir kitap kavramlar üretmeyen imler taşır. Bu nedenle de dilsizdir. Bu kitaplık belki de içinde barındırdığı kitapları korumak için doğdu ama şimdi onları gömmek için yaşıyor. Bu nedenle de bir haksızlık dürtüsü oldu. Kilerci ihanet ettiğini söyledi. Ben o da aynı şeyi yaptı. İhanet etti. Ah ne kötü bir gün sevgili Atso. Kan ve yıkımla dolu. Bugünlük bu kadar yeter. Biz de akşam duasına gidelim, sonra da yatıp uyuyalım. Mutfaktan çıkarken Aymar'a rastladık. Malachi'nin Beno'ya yardımcılığını önerdiği söylentisinin doğru olup olmadığını sordu bize. Doğrulamaktan başka bir şey yapamadık. Bu Malachi bugün çok güzel şeyler yaptı doğrusu dedi Aymar. Her zamanki küçümseyici ve hoşgörülü gülümseyişiyle. Eğer adalet diye bir şey olsaydı şeytan bu gece alıp götürürdü onu. 5. gün akşam. Deccal'in gelişiyle ilgili bir vaaz dinleniyor. Atso, özel adların gücünü anlıyor. Gün batımı ayini, kilercinin duruşması daha sürerken meraklı çömezlerin toplantı salonunda olup bitenleri pencere ve yarıklardan izlemek için üstadlarının elinden kaçtıkları bir sırada kargaşa içinde yapıldı. Tüm topluluğun Severnus'un iyi ruhu için dua etmesi gereken saat gelmişti. Başrahibin bir konuşma yapması bekleniyordu. Herkes birbirine onun ne söyleyeceğini soruyordu. Oysa ermiş Gregorio'nun törensel öğüdünden, yanıtlamalı duadan ve kurala göre okunması gereken üç ilahiden sonra başrahip kürsüye geldi. Ama yalnızca o akşam susacağını söylemek için. O gün manastırın başına öyle çok felaket gelmişti ki, manevi peder bile ancak azarlayıcı ve kınayıcı bir tonla konuşabilirdi. Herkesin hiçbir ayrıcalık söz konusu olmaksızın kendi kendisiyle bir iç hesaplaşması yapması gerekiyordu. Ama birisinin konuşması gerekli olduğundan, uyarının içlerinde en yaşlı olan kimse ondan gelmesini öneriyordu. Artık ölüme yakın olan, böylesine çok kötülük doğuran dünyasal tutkulara en az sürüklenmiş olan kardeşlerinden. Yaş sırasına göre Grotta Ferrata'lı Elnert konuşmalıydı. Ama saygıdeğer biraderin sağlık durumunun nazik olduğunu herkes biliyordu. Elnert'tan sonra zamanın acımasız akışının saptadığı sıraya göre George geliyordu. Başrahip şimdi sözü ona bırakıyordu. Aymar ve öteki İtalyanların her zaman oturdukları ahırların tarafından bir mırıltı işittik. Başrahibin Elnard'a danışmadan vaazı George'ya bırakmış olmasından kuşkulandım. Üstadım başrahibin konuşmama kararının akıllıca olduğunu, çünkü ne söylerse söylesin, sözlerinin orada hazır bulunan Bernardo ve öteki Avignonlularca tartılacağını fısıldadı kulağıma. Oysa yaşlı George konuşmasını her zamanki gizemci kehanetlerle sınırlandıracak, Avignonlular bu sözlere büyük önem vermeyeceklerdi. Ama ben vereceğim diye ekledi William. Çünkü George'nin belirli bir amacı olmaksızın konuşmaya razı olduğuna inanmıyorum. Belki de konuşmayı kendisi istedi. George birisinin yardımıyla kürsüye çıktı. Nefi aydınlatan tek ışık olan üç ayaklı şamdan yüzünü aydınlatıyordu. Alevin ışığı iki kara çukuru andıran gözlerini örten koyluğu belirginleştiriyordu. Çok sevgili biraderler diye başladı. Ve bizim için çok değerli olan siz konuklar. Bu zavallı yaşlı adamı dinlemek lütfunda bulunursanız, manastırımızı üzüntüye boğan dört ölüm, bildiğiniz gibi şaşmaz düzeni içinde beşikten mezara dek yeryüzündeki günlerimizin yazgısını çizen doğanın amansızlığına yorulamaz. Hepimiz de acıyla alt üst olmamıza karşın bu üzücü olayın ruhunuzu ilgilendirmediğini, çünkü içinizden biri dışında suçsuz olduğunuzu ve o kişi cezalandırıldıktan sonra kuşkusuz aranızdan ayrılmış olanların yasını tutmayı sürdürmekle birlikte Tanrı'nın mahkemesi karşısında kendinizi hiçbir suçtan temize çıkarmak zorunda kalmayacağınızı düşünüyorsunuz belki de. Böyle düşünüyorsunuz. Deliler! Diye bağırdı korkunç bir sesle. Sizi deliler! Haddini bilmez budalalar sizi. Her kim öldürürse Tanrı katında suçunun yükünü taşıyacaktır. Ama yalnızca Tanrı'nın buyruklarının aracı olmayı kabul ettiği için. Böylece nasıl kurtuluş gizeminin yerine getirilebilmesi için birinin İsa'ya ihanet etmesi gerekmişse ve Efendimiz yine de kendisine ihanet edenin lanetlenmesini ve aşağılanmasını buyurmuşsa, tıpkı bunun gibi son günlerde birisi günah işledi, ölüm ve yıkım getirdi. Ama bu yıkım Tanrı tarafından istenmese bile En azından kendini beğenmişliğimizin aşağılanması için Tanrı'nın izniyle oldu. Sustu. Boş bakışlarını suskun topluluğa çevirdi. Kulaklarıyla onun yılgın sessizliğinin tadına varırken gözleriyle de duygularını algılayabilirmiş gibi. Bu toplulukta diye sürdürdü. Bir süredir gurur yılanı çöreklenmiş bulunuyor. Nasıl bir gurur bu? Dünyadan soyutlanmış bir manastırda erk gururu mu? Kuşkusuz hayır. Varlıklı olmanın gururu mu? Kardeşlerim, bildiğimiz dünya yoksulluk ve mülkiyet üstüne uzun tartışmalarla yankılanmadan önce, kurucumuzun zamanından başlayarak her şeye sahipken bile hiçbir zaman hiçbir şeyimiz olmadı. Tek gerçek servetimiz kurala uymak, dua ve işti. Ama işimizin, tarikatımızın işinin, özellikle de bu manastırın işinin bir bölüğünü öğrenim ve bilginin saklanması oluşturuyor. Saklanması diyorum, araştırılması değil. Çünkü tanrısal bir nesne olarak bilimin özelliği, onun tam olması ve başlangıçtan beri kendi kendini açıklayan sözün kusursuzluğunda tanımlanmasıdır. Saklanması diyorum, araştırılması değil. Çünkü peygamberlerin vaazından kilise babalarının yorumlarına değin tanımlanmış ve tamamlanmış olmasıdır. Bilimin tarihinde hiçbir gelişim, çağların hiçbir devrimi yoktur. Olsa olsa sürekli ve yüce bir özetleme vardır. İnsanlık tarihi, yaratılıştan insanlığın kurtuluşuna ve ölüleri ve dirileri yargılamak için bir aylayla kuşatılmış olarak belirecek olan İsa'nın dönüşüne dek tüm yaratıkların durdurulmaz bir devinimiyle ilerlemektedir. Ama tanrısal ve insancıl bilim bu yolu izlemez. Bir kaya gibi sağlam, onun sesini duyacak denli alçak gönüllü ve uyanık olduğumuzda bilim bizim bu yolu izlememize, onu önceden kestirmemize izin verir. Ama ondan ayrılınmaz. Ben var olanım, dedi Yahudilerin tanrısı. Ben yolum, gerçeğim ve yaşamım, dedi Efendimiz. İşte bilim bu iki gerçeğin huşu dolu yorumundan başka bir şey değildir. Bunun dışında söylenmiş olan her şey peygamberler, İncil yazarları, pederler ve bilginler tarafından bu iki tümceyi açıklığa kavuşturmak için söylenmiştir. Bazen bu tümceleri bilmeyen puta tapanlardan bunun tam karşıtı bir yorum da gelmiştir. Bunların söyledikleri sözler Hristiyan geleneğine alınmıştır. Ama bunun ötesinde başka söyleyecek hiçbir şey yoktur. Yalnızca yeniden düşünmeyi, yorumlamayı ve korumayı sürdürmek söz konusudur. Manastırımızın görkemli kitaplığıyla yerine getirmesi gereken görev buydu ve bu olmalıdır. Söylendiğine göre doğulu bir halife bir gün ünlü ve görkemli ve gururlu bir kentin kitaplığını ateşe vermiş. Binlerce cilt yanarken de onların yok olabileceklerini ve yok olmaları gerektiğini söylemiş. Çünkü bu kitaplar ya çoktan var olan Kur'an'ı yineliyorlardı, bu nedenle de yararsızdılar, ya da onlar için kutsal olan bu kitapla çelişiyorlardı, bu nedenle zararlıydılar. Kilise bilginleri, onların yanı sıra da bizler bu şekilde yargı yürütmedik. Kutsal betiye yorum ve açıklık getiren her şey saklanmalıdır. Çünkü bunlar kutsal yazıların ününü artırırlar. Onlarla çelişen hiçbir şey yok edilmemelidir. Çünkü bunlara ancak saklanarak Tanrı'nın istediği yollardan ve onun istediği zamanlarda bunu yapabilecek olanlar ve bunu yapmakla görevlendirilenler tarafından karşı çıkılabilir. Tarikatımızın yüzyıllar boyu taşıdığı sorumluluk ve manastırımızın bugün taşıdığı yük buradan geliyor. Öne sürdüğümüz gerçekten ötürü gururlu, gerçeğe düşman olan sözcükleri kendimizin olanlarla kirlenmemize izin vermeksizin saklarken alçak gönüllü ve sakınımlıyız. Şimdi kardeşlerim, bir bilgin rahibi kışkırtabilen gurur günahı nedir? Görevini bilginin saklanması değil, henüz insanlara açıklanmamış bir bilginin araştırılması saymaktır. Sanki bu bilgi kutsal betimlerin sonuncusunda konuşan son meleğin sözlerinde yansıtılmamış gibi. Her kim bu kitabın kehanetlerini dinlerse onu açıklıyorum. Birisi bunlara bir şey ekleyecek olursa Tanrı bu kitapta yazılı belaları onun üstüne salacaktır ve her kim bu kitaptaki yalvaçlık sözlerinden bir şey çıkaracak olursa Tanrı onun bölümünü yaşam kitabından ve kutsal kentten ve bu kitapta yazılı olan şeylerden çıkaracaktır. İşte bahtsız kardeşlerim. Bu sözcükler son günlerde bu duvarlar arasında olanları anıştırıyormuş gibi görünmüyor mu size? Öte yandan bu duvarlar arasında olup bitenler içinde yaşadığımız yüzyılın durumunu anıştırıyor yalnızca. Kalelerde olduğu gibi kentlerde de, kendini beğenmiş üniversitelerde ve katedral kiliselerinde, tüm yorumlarıyla zaten zengin olan ve aptalca çoğaltılmayı değil, korkusuzca savunulmayı gerektiren gerçeğin anlamını çarpıtarak, sözde olduğu kadar eylemde de o gerçeğin sözcüklerine yeni vasiyet ekleri bulmak için çaba harcayan yüzyılın durumunu. Bu duvarlar arasında çöreklenmiş, hala da çöreklenmekte olan gurur yılanı bu işte. Her kim kendisi için caiz olmayan kitapların mührünü kırmaya uğraşmış ve uğraşmaktaysa ona diyorum ki, Efendimizin cezalandırmaya devam edeceği gurur budur işte. Çünkü bizim güçsüzlüğümüzden ötürü öç alma araçları bulmak Efendimiz için hiçbir zaman zor olmamıştır ve olmayacaktır. Duydun mu Atso diye fısıldadı William bana. İhtiyar söylediklerinden daha çok şey biliyor. Bu işte parmağı olsa da olmasa da eğer meraklı rahipler kitaplığın kurallarını çiğneyecek olurlarsa manastırın dinginliğine yeniden kavuşamayacağını biliyor ve bu konuda uyarıda bulunuyor. George uzun bir aradan sonra konuşmasına yeniden başladı. Peki ama gururlu kimselerin görünümleri ve habercileri, suç ortakları ve sancaktarları oldukları bu gururun asıl simgesi kimdir? Gerçekten de bu duvarlar arasında eylemde bulunmuş ve belki şimdi de bulunmakta olan kimdir? Böylece vaktin yaklaştığı konusunda bizi uyaran, aynı zamanda avutan, çünkü eğer vakit gelmişse acılar kuşkusuz dayanılmaz olacak ama sonsuz olmayacak. Çünkü evrenin büyük döngüsü tamamlanmak üzeredir. Ah çok iyi anladınız. Ama bu adı söylemekten korkuyorum. Çünkü aynı zamanda sizin de adınız o. Ve ondan korkuyorsunuz. Ama siz korksanız da benim hiç kuşkum yok. Ve bu adı yüksek sesle söyleyeceğim. Bağırsaklarınız korkudan düğüm düğüm olsun, dişleriniz takırdasın, dilinizi ısırıp koparın diye. Kanınız donup gözlerinize karanlık bir perde insin diye. Pis hayvanın ta kendisi o. Deccal. Uzun süre sustu. Dinleyiciler ölü gibi kaskatı kesildiler. Tüm kilisede tek canlı şey üç ayaklının aleviydi. Ama bu alevin oluşturduğu gölgeler bile donmuş gibiydi. Tek ses, alnında biriken terleri silen Georgie'nin belli belirsiz soluk sesiydi. Sonra Georgie konuşmasını sürdürdü. Belki de bana diyeceksiniz ki, hayır o daha gelmedi. Geldiğini gösteren belirtiler nerede? Bunu kim söylerse aptaldır. İşte gözümüzün önünde, gün be gün büyük dünya tiyatrosunda, manastırın daha küçük imgesinde, bir ön belirti olan felaketlerde. Vakit yaklaştığında batıda bir kralın ortaya çıkacağı söylenmiştir. Korkunç yalanlar kralı, tanrı tanımaz, insan katili, kıyıcı, altına susamış, bin türlü hile bilen, kötü, imanlıların düşmanı ve kovuşturucusu. Onun zamanında gümüşe hiç değer verilmeyecek, yalnızca altına değer verilecek. İyi biliyorum ben. Siz beni dinleyenler, şimdi hemen hesaplayın bakalım sözünü ettiğim kimse papaya mı benziyor, imparatora mı, yoksa Fransa kralına mı, ya da başka birine mi? Böylece o benim düşmanımdır, doğru taraftanım ben diyebilirsiniz. Ama ben size tek bir adam gösterecek kadar saf değilim. Deccal geldiği zaman her yere, herkes için gelir. Herkes onun bir parçasıdır. Kentleri ve kırsal bölgeleri yağmalayan çapulcular güruhunun içinde olacak o. Gökyüzünün önceden kestirilemeyen belirtilerinde, ansızın ortaya çıkan gökkuşağında, dikenlerde, ateşlerde kendini gösterecek. Bir yandan da inleme sesleri işitilecek. Deniz fokur fokur kaynayacak. İnsanların ve hayvanların hilkat garibeleri doğuracakları söylendi. Yüreklerin nefret ve uyumsuzlukla dolacağı anlamına gelir bu. Parşömenler üstünde öylesine hoşunuza giden minyatürlerdeki hayvanları görmek için çevrenize bakınmayın. Yeni evli genç gelinler kusursuz konuşabilen bebekler dünyaya getirecekler. Bu bebekler vaktin geldiğini söyleyerek öldürülmelerini isteyecekler. Ama aşağıdaki köylerde aramayın onları. Bu duvarların içinde gereğinden çok akıllı bebekler öldürüldü bile. Kehanetlerdeki bebekler gibi daha şimdiden yaşlanmış adamların görünümündeydi bu bebekler. Kehanetlerde dört ayaklı çocuklardan, hortlaklardan, analarının döl yatağına büyüsel sözler söyleyerek kehanette bulunacak döllerden söz ediliyordu. Bunların hepsi de yazılmıştır, biliyor musunuz bunu? Sınıflar, halklar, kiliseler arasında birçok karışıklık olacağı yazılmıştır. Kötü çobanların, sapık, hor gören, aç gözlü, zevkine düşkün, kazanç tutkunu, boş konuşmaktan hoşlanan, övüngen, kendini beğenmiş, cimri, küstah, cinsel isteğe gömülmüş, boş gurur adına düşmüş, İncil düşmanı, dar kapıyı yatsımaya hazır, gerçek sözü küçümsemeye hazır insanların ortaya çıkacakları yazılmıştır. Bunlar her türlü dindarlık yolundan nefret edecekler. Günahlarından ötürü tövbe etmeyecekler. Bu yüzden de bütün insanlar arasında acımasızlık, kardeşin kardeşe duyduğu nefret, kötülük, katı yüreklilik, kıskançlık, aldırmazlık, hırsızlık, sarhoşluk, taşkınlık, kösnü düşkünlüğü, tensel zevk, zina ve tüm öteki kötülükleri yayacaklar. Acı çekmek ortadan kalkacak. Alçak gönüllülük, barış sevgisi, yoksulluk, acıma, gözyaşlarının erdemi ortadan kalkacak. Hadi kendinizi tanımıyor musunuz? Burada tüm hazır bulunanlar, bu manastırın rahipleri ve dış dünyadan gelen yüce konuklar. Bu sözleri izleyen sessizlikte bir hışırtı işitildi. Sırasında kıpır kıpır kıpırdayan Kardinal Bertrand'oydu bu. Ne de olsa diye düşündüm. George büyük bir vaiz gibi davranıyor. Kardeşlerini kırbaçlarken konukları da esirgemiyor. O anda Bertrando'nun ya da Şişko Avignon'luların akıllarından geçenleri öğrenmek için neler vermezdim. İşte bu noktada, tam bu noktada diye gürledi Georgie. Deccal günahkar yüzünü gösterecek. Efendimizin maymunu olmak isteyen Deccal. O zaman bütün krallıklar alt üst olacak. Ortalığı açlık ve yoksulluk kaplayacak. Verim kıt olacak. Kışlar olağanüstü sert geçecek. O zamanın çocuklarının artık mallarını yönetecek, kilerlerinde yiyecek saklayacak kimseleri olmayacak. Pazarlarda alım satımla uğraşacaklar. O zaman sağ olmayacaklarsa ya da yaşıyorlarsa yaşamlarını sürdürmeyi başarabileceklere ne mutlu. Sonra yıkımın oğlu, övünüp şişinen düşman, tüm dünyayı yanılgıya sürüklemek ve adil kimselere egemen olmak için birçok erdem gösterecek. Suriye düşecek ve oğullarının yasını tutacak. Kilikya, onu yargılamak için çağrılan gelinceye dek baş kaldıracak. Babil'in kızı görkemli tahtından kalkıp acı şarabı içecek. Kapadokya, Likya ve Likonya boyun eğecekler. Çünkü haksızlıklarının yol açtığı yozlaşma içinde tüm halklar yıkılacak. Her yanda ülkeleri ele geçirmek için barbar kampları ve savaş arabaları belirecek. Ermenistan'da, Pontus'ta ve Britanya'da gençler kılıçtan geçirilecek. Kız çocukları tutsak edilecek. Oğullarla kızlar yasak cinsel ilişkilere girecekler. Ünüyle böbürlenen Pisidya yerle bir olacak. Fenike, kılıçla ortadan ikiye bölünecek. Yahuda, yaz giysilerine bürünüp kirlenmişliğin getirdiği yıkım gününe hazırlanacak. Her yanda nefret ve yoksulluk belirecek. Deccal batıya yenilik düşürecek. Ticaret yollarını yakıp yıkacak. Elinde kılıç ve ateş olacak. Kudurmuş bir öfkeyle ortalığı kasıp kavuracak. Gücü küfür, eli ihanet olacak. Sağ eli yıkım, sol eli karanlık getirecek. Ayrıcı özellikleri şunlar olacak. Başı ateş, sağ gözü kanlı, sol gözü kedi gözü gibi yeşil ve iki göz bebekli. Kaşları ak, alt dudağı şişmiş, bilekleri güçsüz, ayakları kocaman, baş parmağı ezik ve uzun. Kendi portresini andırıyor diye fısıldadı William, kıkır kıkır gülerek. Çok kötü bir şeydi söylediği ama bunun için gönül borcu duydum ona. Çünkü saçlarım diken diken olmaya başlamıştı. Gülmekten kendimi alamadım. Yanaklarım şişti. Sımsıkı kenetlenmiş dudaklarımın arasından bir gülme sesi çıktı. Yaşlı adamın sözlerini izleyen sessizlikte açık seçik duyulan bir ses. Neyse ki herkes birinin öksürdüğünü ya da ağladığını ya da ürperdiğini sandı. Haklıydılar da. Her şeylerin başıboş olacağı, oğulların babalara el kaldıracakları, kadınların kocalarına düzen kuracakları, kocaların karılarını mahkemeye verecekleri, efendilerin uşaklarına insanlık dışı davranacakları, uşaklarınsa efendilerine boyun eğmeyecekleri an geldi diyordu George şimdi. Yaşlılara saygı kalmayacak. Gençler yönetimi ellerine almak isteyecekler. Çalışma herkese boş bir çaba gibi görünecek. Her yerde serbest davranışları, kötülüğü, ahlaka aykırı davranma özgürlüğünü öven şarkılar yükselecek. Sonra da büyük bir ırza geçme, zina, yalan yere yemin etme, doğaya karşı suç işleme dalgası gelecek. Hastalıklar, kehanet, büyü ve gökyüzünde uçan varlıklar belirecek. Ve iyi Hristiyanlar arasından yalancı peygamberler çıkacak. Yalancı havariler, rüşvet yiyenler, dolandırıcılar, büyücüler, ırz düşmanları, paracancılar, yalan yere yemin edenler ve düzenbazlar ortaya çıkacak. Çobanlar kurtlara dönüşecek. Papazlar yalan söyleyecek. Rahipler dünyasal şeyler isteyecekler. Yoksullar efendilerinin yardımına koşmayacaklar. Güçlüler acımasız olacak. Adil olanlar adaletsizliğe tanık olacaklar. Tüm kentler depremlerle sarsılacak. Veba ortalığı kasıp kavuracak. Fırtınalar toprağı alt üst edecek. Tarlalar pisliğe bulaşacak. Deniz kara suyuklar salgılayacak. Ayda yeni ve olağanüstü şeyler olacak. Yıldızlar yörüngelerinden çıkacak. Gökyüzünde başka, bilinmeyen yıldızlar dolaşacak. Yazın kar yağacak. Kışın dayanılmaz sıcaklar olacak. Ve sonun vakti gelecek ve vaktin sonu. Birinci gün sabah vakti gök kubbede büyük ve güçlü bir ses yükselecek. Kuzeyden doğru erguvan renginde bir bulut yürüyecek. Ardından gök gürültüsü ve şimşek gelecek ve bir kan yağmuru yağacak yeryüzüne. İkinci gün yer yerinden oynayacak. Gökyüzünün kapılarından büyük bir yangının dumanı geçecek. Üçüncü gün yeryüzünün çukur yerleri evrenin dört bir yanında gümbür gümbür gümbür diyerek çökecek. Gök kubbenin tepesi açılacak. Hava duman sütunlarıyla dolacak ve 10. saate değin pis kükürt kokusu saracak ortalığı. 4. gün tan sökümünden önce çukurlar sularla dolacak. Patlamalar olacak ve yapılar çökecek. 5. gün ışığın güçleri ve güneş kursu yok olacak. Yeryüzünü akşama dek karanlık bürüyecek. Yıldızlar ve ay işlevlerini durduracak. 6. gün 4. saatte gök kubbe doğudan batıya doğru çatlayacak ve gökyüzündeki çatlaktan melekler yeryüzüne bakacaklar. Yeryüzündekiler de meleklerin gökten baktıklarını görebilecekler. Sonra bütün insanlar haksever meleklerin bakışından kaçabilmek için dağlara çıkacaklar. 7. gün İsa babasının ışığında gelecek. Sonra adil olanlar yargılanacaklar. Bedenleri ve ruhları öncesiz ve sonrasız bir mutluluk içinde gökyüzüne ağacak. Ama bu akşam düşüneceğimiz bu değil gururlu biraderler. 8. gün tan sökümünü görecek olanlar günahkarlar değil. Doğudan gökyüzünün ortasından tatlı, yumuşak bir ses yükselecek ve tüm kutsal meleklerin başı olan o melek görünecek ve tüm melekler onunla birlikte bulutlardan bir arabanın içinde neşeyle ilerleyecekler. İnançlı kutsanmışları kurtarmak için. Hepsi birlikte şenlik yapacaklar çünkü bu dünyanın yıkımı tamamlanmış olacak. Ama bu akşam gururla buna sevinmemeliyiz. Tersine Efendimizin kurtulmayı hak etmemiş olanları kendinden uzaklaştırmak için söyleyeceği sözleri düşüneceğiz. Uzaklaşın benden siz lanetliler. Şeytanın ve yardakçılarının sizin için hazırladıkları ateşe gidin. Siz kendiniz hak ettiniz bu ateşi. Şimdi de tadına varın. Benden uzaklaşın. Sonsuz karanlığa, hiç sönmeyecek ateşe gidin. Sizi ben yarattım. Oysa siz bir başkasının ardından gittiniz. Başka bir efendiye hizmet ettiniz. Şimdi gidip onunla birlikte karanlıkta yaşayın. Diş gıcırtıları arasında durup dinlenmek bilmeyen o yılanla birlikte. Kutsal Beti'yi işitmeniz için kulak verdim size. Siz o kulaklarla puta tapanların sözlerini dinlediniz. Tanrı yüceltesiniz diye ağız verdim size. Siz onu ozanların yalanları, soytarıların bilmeceleri için kullandınız. Benim koyduğum ilkelerin ışığını göresiniz diye göz verdim size. Siz onu karanlığa bakmak için kullandınız. Ben insancıl ama adil bir yargıcım. Herkes hak ettiğini vereceğim. Size acımak istiyorum ama lambalarınızda yağ bulamıyorum. Size acımak istiyorum ama lambalarınız isli. Gidin yanımdan. Efendimiz böyle konuşacak. Ve onlar belki biz de sonsuz işkenceye düşeceğiz. Baba oğul ve kutsal ruh adına. Amin diye yanıtladı herkes bir ağızdan. Rahipler sıra olmuş ağızlarından tek bir sözcük bile çıkarmaksızın ot yataklarına yatmaya gittiler. Birbirleriyle konuşmak için hiçbir istek duymayan minoritler ve Papa'nın adamları yalnız kalıp dinlenmeye can atarak ortadan kayboldular. Yüreğim taş gibi ağırdı. Yatağa atso dedi William bana. Hacılar konuk evinin basamaklarından çıkarken. Dolaşacak gece değil. Bakarsın Bernardo Gui'nin dünyanın sonunu muştalamak için işe bizim iskeletlerimizle başlayacağı tutar. Gece yarısı duasında hazır bulunmaya çalışmalıyız. Çünkü duadan hemen sonra Michel ve öteki minoritler gidecekler. Bernardo da tutuklularla birlikte gidecek mi diye sordum cılız bir sesle. Artık burada yapacak iş kalmadı. Michel'i Avignon'a yollamak isteyecektir ama bunu Michel'in oraya varışını bir minorit, sapkın ve katil olan kilercinin duruşmasıyla aynı zamana denk getirecek bir biçimde ayarlayacak. Kilercinin dar ağacı, yatıştırıcı bir meşale gibi Michel'in Papa ile ilk buluşmasını aydınlatacak. Peki Salvatore ne olacak? Sonra kız? Salvatore kilerci ile birlikte gidecek çünkü duruşmada tanıklık etmesi gerek. Belki de bu hizmetine karşılık Bernardo canını bağışlar. Kaçmasına izin verip sonra da öldürtebilir. Ya da gerçekten serbest bırakabilir onu. Çünkü Salvatore gibi biri Bernardo gibi birini hiç ilgilendirmez. Kim bilir belki de Salvatore günün birinde Langitek ormanlarından birinde adam boğazlayan bir haydut olup çıkar. Peki ya kız? Söylemiştim. Yanık et o artık. Ama daha önce yakılacak. Yolda, kıyıdaki Katar köylerinden birinde ders olsun diye. Konuşurlarken duydum. Bernardo meslektaşı Jack Fournier'la buluşacakmış. Hem güzel bir kadının ateşe atılması ikisinin de saygınlıklarını ve ünlerini artıracak. Onları kurtarmak için hiçbir şey yapılamaz mı diye bağırdım. Başrahip araya giremez mi? Kimin için? Suçunu itiraf etmiş olan kilerci için mi? Salvatore gibi aşağılık bir adam için mi? Yoksa kızı mı düşünüyorsun? Düşünsem ne olur? Dedim gözü peklilikle. Ne de olsa üçünün içinde gerçekten suçsuz olan biri varsa o. Büyücü olmadığını biliyorsunuz. Bütün bu olanlardan sonra başrahip geri kalan azıcık saygınlığını bir büyücü için tehlikeye atmak ister mi sanıyorsun? Hubertinho'nun kaçışının sorumluluğunu üstüne aldı ama. Hubertinho'nun rahiplerinden biriydi ve hiçbir şeyle suçlanmıyordu. Hem sen neler saçmalıyorsun. Hubertinho önemli bir adam. Bernard onu ancak arkadan vurabilir. Demek kilerci haklıymış. Basit insanlar her zaman herkes için bedel öder. Onların yararına konuşanlar için bile. Tövbe sözleriyle basit insanları ayaklanmaya kışkırtmış olan Hubertinho ve Michel gibi insanlar için bile. Öyle umutsuzluk içindeydim ki kızın Hubertinho'nun gizemciliğiyle baştan çıkarılmış bir Fraticello olmadığını bile düşünemedim. Yalnızca bir köylüydü ve o kendisini ilgilendirmeyen bir şeyin bedelini ödüyordu. Doğru diye yanıtladı William üzüntülü. Eğer gerçekten küçük bir adalet parıltısı arıyorsan günün birinde büyük köpeklerin, Papa ile imparatorun, barış sağlamak için onların hizmetinde birbirleriyle boğuşan küçük köpeklerin ölülerini çiğneyip geçeceklerini söyleyeyim sana. Michel ya da Hubertinho'ya şimdi senin kıza davranıldığı gibi davranılacak. William'ın doğal felsefe ilkelerine dayanarak kehanette bulunduğunu şimdi anlıyorum. Ama o anda onun kehanetleri ve tasımları hiç mi hiç avutmuyordu beni. Kesin olan tek şey kızın yakılacağıydı. Onunla sorumluluk paylaştığımı hissediyordum. Çünkü onunla birlikte işlediğim günahın bedelini de dar ağacında ödeyecekmiş gibi geliyordu bana. Hiç utanmadan hıçkırmaya başladım. Hücreme kaçtım. Bütün gece ot yatağımı ısırıp umarsızca inledim. Melk'te arkadaşlarımla birlikte okuduğumuz romantik şövalye öykülerindeki gibi sevgilimin adını ünleyerek ağıt yakmama bile izin verilmiyordu çünkü. Yaşamımın biricik dünyasal aşkının adını bilmiyordum. Hiçbir zamanda bilemedim.